Merhaba, ben Zafer Arapkirli. Her sabah saat 7-9 arasında RS FM'de Seyr-ü Sabah programında günün perdesini sizlerle birlikte açacağız. Geceden neler kalmış, gündüze hangi haberler damga vuracak, o günün gazetelerinde hangi manşetler atılmış, köşe yazarları hangi konularda ne yorumlar yapmışlar, bunlar ve daha fazlasıyla karşınızda olacağım. Hafta içi her sabah saat 7'de buluşalım.
Zafer Arapkirli ile Seyr-ü Sabah başlıyor.
Günaydın sevgili dinleyiciler. Bugün 21 Nisan Cuma. Zafer Arapkirli ile Seyr-ü Sabah programına hoş geldiniz. RS FM'i İstanbul ve Bursa'da 106.4, Kocaeli'de 93.4 frekansından dinliyorsunuz. Herkese mutlu sabahlar, hayırlı sabahlar. Programımızda önümüzdeki 2 saatlik süre boyunca her sabah olduğu gibi gündemi birlikte değerlendireceğiz. Gazeteleri birlikte okuyacağız. Manşetlerin yanı sıra yorumlara da bakacağız. Evet, birkaç sabahtır olduğu gibi yine sesim için, sesimdeki arıza için özür diliyorum. Normalde bir haber programı sunucusu yayına önünde bilgisayarıyla, elinde kağıtlarıyla, kalemleriyle gelir ama ben duble ıhlamurla, pastillerle ve ilaçlarla burada masaya yayıldım. Artık bugünlük de mazur görün bu minibüs kahyası sesini ama hafta sonunda iyileşip daha temiz ve daha dinlenebilir bir sesle karşınızda olmayı umuyorum ama cuma günkü yayını da böyle yine Sarıyer Beşiktaş minibüs kahyası Necati'nin taklidiyle geçirelim bakalım. Bu arada onun adı da Necati değil de Nezati'ydi. Tam kendi aralarında söyledikleri tarzda ama ben onu Necati diye şehirleştirdim biraz. Saatlerimiz 7'ye 2 dakika geçiyor. İstanbul'un trafiğine bir göz atarak başlayalım. Bakalım İstanbul'un trafiğindeki durum nasılmış? Onunla başlayalım. Çünkü şu dakikalar itibariyle yani bir cuma sabahı olması hasebiyle İstanbul'da bakalım ciddi bir sorun var mı? %24 civarında bir yoğunluk gözüküyor. Bir olağanüstülük yok, bir kaza ya da hasar ya da arıza yok. Dolayısıyla şu an itibariyle fena gözükmüyor. Sadece birinci ve ikinci köprüde yoğunluk var. Olağan bir yoğunluktan söz edebiliriz. İkinci köprüde Ataşehir-Ümraniye arası özellikle yoğun. Kavacığa doğru biraz daha açılıyor trafik, daha seri akış var. Ama birinci köprüde de malum Altunizade'den köprüye kadar ciddi bir yoğunluk olduğunu söyleyebiliriz. Bu da doğal şu saat itibariyle. Avrupa yakasında neredeyse bütün güzergahlar açık. Yani son derece açık bir trafik var. Dolayısıyla yola erken çıkanlar şu sıralarda eğer Anadolu yakasından Avrupa yakasına köprüden geçmiyorlarsa bir sorun yaşamayacaklar gibi gözüküyor. D100'de de açık bir rahat bir trafik var. TEM'de de rahat bir trafik var. Evet, saatlerimiz 7'yi 4 dakika geçerken gündemi bir hatırlayalım. Dün neler olmuş, neler bitmiş onu kısaca bir hatırlayalım. Malum pazar günkü referandumun tartışması devam ediyor. Daha doğrusu tartışma bir kesimde devam ediyor. Öteki kesim yani evet oylarının çıktığını ve artık bunun tartışılmaması gerektiğini savunan kesim yani iktidar partisi yani Sayın Cumhurbaşkanı bu iş bitti şeklinde bir tavır içindeler. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanı dün bir televizyona verdiği mülakatta bu iş bitti ve halkım evet dedi şeklinde bir ifade kullandı. Hatta %52 gibi de bir sayı verdi. Yani %51'in o küsuratını da yuvarladı şöyle. %52 ile halkım evet demiştir ve bitmiştir bu iş dedi. Muhalefete de yüklendi Sayın Cumhurbaşkanı. Dedi ki Anayasa Mahkemesi'nden yok işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden medet ummaya çalışmasınlar. Bu konuda son sözü Yüksek Seçim Kurulu söyler. Anayasa öyle emrediyor. Dolayısıyla artık bu iş bitmiştir. Daha bunu itelemesinler, kakalamasınlar şeklinde bir beyanda bulundu. Cumhurbaşkanı dün çocuklarla da buluştu. Bu 23 Nisan Çocuk Şenliği için Ankara'ya gelen çok sayıda ülkeden çocuklara da hitap etti. Orada çocuklara da insancıl mesajlar verdi. Ve Nazım Hikmet'in bir şiirini okuması dikkat çekti. Hani o ünlü teyze, amca bir imza ver, çocuklar öldürülmesin, şeker de yiyebilsinler şeklindeki şiirini de çocuklara okudu. dünyanın dört bir yanında acı çeken, savaşlardan muzdarip olan çocukların dertlerine de tercüman oldu Sayın Cumhurbaşkanı ve savaşların durdurulması için, dünyada çatışmaların durdurulması için çocukların da çok büyük bir rol oynayabileceklerini söyledi. Şu ifadeyi de kullandı. Dünyada hiçbir yürek yoktur ki çocukların masumiyeti karşısında yumuşamasın. Referandumun sonuçları ile ilgili tartışma sürüyor demiştik. Tartışmayı sürdüren başta Cumhuriyet Halk Partisi. Hafta başında Yüksek Seçim Kurulu'na bir başvuruda bulunmuşlardı. Yani itiraz dilekçesi vermişlerdi. Yüksek Seçim Kurulu çarşamba günü bu itirazı reddettiğini açıkladı. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde birkaç seçenek var. O seçenekleri tartışıyor. Yani nedir o seçenekler? İşte Anayasa Mahkemesi'ne gitmek, Anayasa Mahkemesi'ne belki gitmemek ya da Anayasa Mahkemesi'ne gidip oradan da olumsuz bir sonuç alırlarsa meseleyi uluslararası arenaya taşımak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımak. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir ülkede seçimin ya da referandumun iptaline karar verecek bir organ olmadığına göre, yani yaygın hukuksal mütalaa bu yönde olduğuna göre, bunun bir faydası olup olmayacağı meselesi de tabi Cumhuriyet Halk Partisi tarafından tartışılıyor. Ayrıca tabi bir yandan hukuki zeminde bu protestoyu sürdürürken, daha doğrusu bu başvuruları sürdürürken, hukuksal bir sonuç almaya çalışırken bir yandan da toplumsal muhalefeti örgütlemek ve belki de sokaklardaki protestolara destek vermek ya da vermemek meselesi Cumhuriyet Halk Partisi içinde yoğun bir şekilde tartışılıyor. Ama kesin olan bir şey var ki referandumla ilgili tartışma hala sıcak. Referandumla ilgili tartışma sadece içeride evet ve hayır oylarının arkasındaki siyasi güçler tarafından değil, AKİT'le hükümet arasındaki bir tartışmada da devam ediyor. Daha doğrusu o düzlemde de devam ediyor. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın gözlemcileri buradaydı. Referandumun adil koşullarda yapılıp yapılmadığı meselesini gözlemlemek üzere. Onların bir raporu vardı. O raporda adil koşullarda yapılamadığı, yani gerek propaganda aşamasında gerekse sandık başında referandumun, halk oylamasının icra edilmesi aşamasında bazı adalete uymayan unsurlar saptandığını bildirdi AKİT raporunda. Bu raporunda ısrarlı, ancak tabii bu rapor ve AKİT'in bu tavrı, özellikle de AKİT'in heyetindeki bazı kişilerin nitelikleri hükümetten de tepki görmeye devam etti. Hatırlatalım, bu tepkinin odağında da AKİT gözlemci heyetinden bazı kişilerin, yani yabancı milletvekillerinin daha önce Avrupa'da terör örgütü PKK'nın çeşitli gösterilerinde onlara destek amacıyla yer almış olmaları. Hafta içinde burada da size sabahları gazeteleri okurken aktarmıştık. Bazı AKİT gözlemcilerinin ya da AKİT temsilcilerinin daha önce o terör örgütlerinin bayraklarıyla birlikte poz vermiş olmaları, hatta yine aynı şahısların ve başka şahısların Türkiye'ye referandum mu, halk oylamasını gözlemlemek üzere geldiklerinde hayır kampanyasının pankartları önünde ya da hayır kampanyasının standlarında pozlar vermiş olmaları, onlara yakın duruyor gibi gözükmeleri de onların tarafsızlığı konusunda bir tartışma yarattı. Daha doğrusu hükümette, yani evet oylarının çıktığını ve bu işin bittiğini, AKİT'in de bu konuda tarafsız olmadığını savunan iktidar kanadında da haklı eleştirilere yer açıyor, yol açıyor. Çünkü bir yandan tarafsız gözlemci olarak buraya geleceksiniz, bir yandan da hayırcıların yanında durur gibi bir manzara göstereceksiniz ya da bir manzaranın ortaya çıkmasına neden olacaksınız. Dolayısıyla bu da evetçi kamp tarafından eleştiriliyor. Türkiye dünü bu tartışmalarla geçirdi. Tabii bir yandan da dün şehit cenazeleri vardı. Malum hafta içinde Tunceli Pülümür'de bir helikopter düşmüştü ve 12 şehidimiz olmuştu. Bir hakim, 9 polis, bir de askerimiz şehit olmuştu. Bir de sivil memur şehit olmuştu. İşte onların cenazeleri kaldırıldı. O da düne damga vuran, yürek burkan manzaralardan biriydi. Dün akşam saatlerinde Fransa'nın başkenti Paris'te bir terör saldırısı yaşandı. Silahlı kişiler, kişi ya da kişiler ki bunların IŞİD militanı olduğu saptandı. Daha doğrusu güvenlik kuvvetleri daha önceden takip ettikleri bir IŞİD militanının gerçekleştirdiğini öne sürüyorlar bu saldırıyı. Şanzelize bulvarında bir polis aracına yaklaşarak ateş açtılar. Orada bir polis öldü, bir polis, iki kişi de yaralandı. Saldırgan da orada öldürüldü ve başka kişilerin de bunun arkasında bulunabileceği şüphesiyle operasyonlar başlatıldı. Dün bütün bunlar olurken Türkiye'de saat 10.05 itibariyle nefesler tutulmuştu ve Beşiktaş'ın maçına odaklanmıştı Türkiye. Çünkü Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalden yarı finale çıkma şansını yakalayacaktı. Lyon'la 2-1'lik, oradaki 2-1'lik maçı rövanşına çıktı Beşiktaş. İlk devre 1-1 sonuçlandı. İlk golü Beşiktaş attı, umutlandı. Çünkü 1-0 yetiyordu Beşiktaş'a. Durum 1-1'e geldi. İkinci devrede Beşiktaş yine Talisca'nın ayağıyla, ayağından, daha doğrusu kafasından diyelim, ikinci golü de buldu. İlk golü de Talisca atmıştı. Maç 2-1 sona erdi. Oradaki maçta 2-1 olduğu için durum uzatmaya gitti. Maç uzatmaya gitti. Uzatma sonucunda da işte o yürek çarpıntılarına yol açan penaltı atışları başladı ve penaltı atışları sonunda da Beşiktaş bir az penaltı atabildiği için, yani Lyon bir fazla penaltıyı gole çevirebildiği için sahadan galip ayrıldı. Tam 15 gole sahne olan maçın sonucunda Lyon UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükseldi. Beşiktaş da artık evine, yani kendi ligindeki şampiyonluk mücadelesine dönmek zorunda kaldı. Bu maçla ilgili olarak değerli bir spor yazarı arkadaşımızdan yayın içinde yorumları alacağız, izlenimleri alacağız. Gerçekten yürek çarpıntılarıyla izlenen bir karşılaşmaydı. Oradaki atmosferi, neler yaşandı, neler oldu, neler bitti, o haleti ruhiyeyi gazeteci Orhan Can önümüzdeki dakikalarda bize anlatacak. Yine bugünkü yayınımız içinde hepinizin ilgisini çekeceğini umduğumuz bir röportajımız daha olacak. İstanbul'da taksilere kamera yerleştirilecek. Araç içi kameralar yerleştirilecek. Güvenlik gerekçesiyle yerleştirileceği söyleniyor. Ancak bunun güvenlik açısından, insan hakları ihlali açısından, özel yaşamın gizliliği açısından çok tartışmalı bir uygulama olabileceği meselesi de var. Dolayısıyla bunu konuya en yakın isimlerden biri İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı ile konuşacağız. Bu röportajımızı da kaçırmamanızı umuyoruz. Saatlerimiz 7.13'ü gösteriyor. Şimdi artık gazeteleri okumaya başlayabiliriz.
Manşetler.
Evet, gazetelere Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Hürriyet manşetinde 15 Temmuz şehitliği demiş. 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaşamını yitiren 249 şehit için İstanbul Edirnekapı şehitliği alanında bir şehitlik inşa ediliyormuş. İşte onun böyle kapısı da mermerden, böyle görkemli bir kapı, giriş kapısı yapılmış. O kapının fotoğrafı var. Önce kapıyı yapmışlar, sonra da işte orada şehit mezarlarından bazılarının fotoğrafı var. 15 Temmuz şehitliği yazıyor üzerinde. Altında da Arapça harflerle bir sure var. Onu tam olarak okuyamıyorum. Yani Türkçesini de altına yazmışlar ama böyle görkemli bir giriş kapısı yapılmış. 16 şehit halen orada yatıyormuş. Tarihi Edirnekapı şehitliğine komşu olacak alanda geçtiğimiz aylarda defnedilen 16 darbe şehidinin mezarı yer alıyor. İstanbul'da ve Türkiye'nin dört bir yanında hayatını kaybeden ve farklı mezarlıklara defnedilen vatandaşlar için Edirnekapı'daki yeni şehitlikte sembolik kabirler yer alacakmış. Yani 16 kişi zaten hala halen orada defnedilmiş biçimde yatıyor ama Türkiye'nin başka yerlerinde mezarlıklara defnedilmiş olan diğer şehitler için de orada sembolik mezarlar yer alacakmış. 15 Temmuz gecesi şehit düşenler anısına yapılacak şehitliğin darbenin yıl dönümünde ziyarete açılması planlanıyormuş. Darbe girişiminin en genç şehidi Halil İbrahim Yıldırım da burada yatıyor deniyor Hürriyet'in haberinde. Bir oto galerisinde çalışan ve Bayrampaşa Emniyeti önünde darbecilere direnirken ölen Yıldırım 15 yaşındaydı deniyor. Referandum oylaması geride kaldı. Diplomasi atağı başlatacakmış Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki 1,5 ayda yapacağı kritik geziler dış politikada yeni dönemin başlama vuruşu olarak değerlendiriliyor. Nerelere gidecek? Çok önemli yerler. Hindistan, Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri ve Brüksel. Tabii Rusya'ya yapılacak ziyaretin çok önemli gündem maddeleri var. Tabii bir tanesi Suriye, diğeri de iki ülke arasında bir türlü tekrardan canlanamayan o ticari ilişkiler. Yani işte yaş sebze meyve alımı yahut tahıl alımı konusunda hala aşılamayan engellerin çözülmesi açısından 3 Mayıs'ta çok sayıda bakanla Soçi'ye gidecek olan Erdoğan'ın Rusya ziyareti son derece önemli. Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapılacak ziyaret de önemli. Çin'in uluslararası arenada ne kadar önemli bir aktör olduğu hesaba katılırsa ve 16-17 Mayıs'ta Beyaz Saray'da Trump'la buluşması öngörülüyor Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Ve tabii Brüksel'de de 25 Mayıs'ta NATO zirvesinde AB Komisyonu ve AB Konseyi temsilcileriyle bir araya gelecek. Avrupa ile ilişkilerimizde gelinen nokta düşünüldüğünde, hesaba katıldığında bu ziyaretinde ne kadar önemli olduğu anlaşılıyor. Yani önümüzdeki ay Mayıs ayında Sayın Cumhurbaşkanı'nın Rusya, Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Brüksel'e yapacağı ziyaretler bir anda gündemi uluslararası ilişkilerimize taşıyacak. Dünkü şehit cenazelerinden bir fotoğraf, çok sayıda başka gazete de var. Gazetede de var bu fotoğraf. Şehitlerden birinin yakınının, yani şehit pilotla pilot emekli albay Dilaver Karsavuranoğlu'nun oğlu Barış, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu'na sarılmış. Babam sizi çok severdi diye gözyaşları içinde Kılıçdaroğlu'nu öpüyor. İşte o anın fotoğrafı Hürriyet'inde birinci sayfasında. Paris'teki terör saldırısı sonrasında Paris'te Şanzelize bulvarından çekilmiş bir fotoğraf var Hürriyet'in birinci sayfasında. Ve tabii hemen hemen bütün birinci sayfalarda sürmanşetten yer alan Beşiktaş'ın dün akşam İstanbul'da Vodafone Arena'da uğradığı hayal kırıklığı. Hürriyet bunu "Ah Kartalım" başlığıyla vermiş. UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United, Ajax, Celta Vigo ve Lyon yarı finale yükseldi diye hatırlatılıyor. Dolayısıyla bu dört takım arasına giremediğimiz için gerçekten de "Ah Kartalım" diyoruz. Hürriyet gazetesi bugün sağ üst köşedeki zarif, latif ve fotojenik hanımefendi fotoğrafı kontenjanını Serenay Sarıkaya hanım kızımız için kullanmış. Yeni dizisi Fi ile tekrar ekranlarda diyor Serenay Sarıkaya. Her dizi bir keşif başlığıyla vermiş bunu. Bu dizide dans becerisini de sergileyen Sarıkaya, "Her dizide kendimle ilgili yeni bir şeyler keşfediyorum. Bakalım başka neler çıkacak" buyurmuş Serenay Sarıkaya'nın da zarif, latif ve belki biraz da şuh pozu Hürriyet'in birinci sayfa sağ üst köşesini süslüyor. Hürriyet'te birinci sayfada enteresan bir haber var. Bunu okumadan geçemeyeceğim. Hayatımda ilk kez duyuyorum. Eminim sizlerden de pek çoğunuz ilk kez duyuyorsunuzdur. Şimdi doktor adaylarının eğitiminde enteresan bir aşama daha varmış. O da bir aktör ya da daha doğrusu aktör gibi hastayı canlandıran birisi onlara hastayla nasıl iletişim kurulacağı konusundaki eğitimde yardımcı oluyormuş. Simülasyon yapıyormuş. Yani bir simüle hasta diye bir figür var. 10 kadın ve 15 erkeğin katıldığı bir program bu. İzmir 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bu hasta rolü oynayan 10 kadın ve 15 erkek varmış. Ve iletişim becerilerini kazanmalarına yardımcı oluyormuş bu doktorların. Burada fotoğrafta bunlardan biri var. Soyadı çok ilginç hanımefendinin. Yani önce yanlış mı yazıldı diye baktım ama Sevinç Futbol hanımefendi. Futbol diye bir hanımefendi. Enteresan. Herhalde yanlış yazılmamıştır. 50 yaşındaki Sevinç Futbol 8 yıldır simüle hastaymış. Kendisine verilen hasta senaryosuna göre bazen başı ağrıyormuş, bazen göğsü sıkışıyormuş ve doktor adayının sabrını sınıyormuş. Çok güzel bir eğitim, yani ben hakikaten takdir ettim bunu. Önceden hazırlanıyorlar böyle, özellikle de herhalde zor şeyli problemli hastalara ya da hastalık hastalarına, hipokondriyaklara hazırlık mahiyetinde böyle bir eğitim veriliyormuş. Çok faydalı. Ben de onlardan birinde bulunmak isterdim eğitimlerde. Yani doktoru böyle deli etmenin yollarını böyle deneyip Bir de şeyler var tabii, hani sadece hastalık meselesinde değil de gidip doktorun önüne bana şu şu şu şu ilaçları yaz diye, ilaç yazdırma diye bir şey vardır. Dünyanın başka bir yerinde var mıdır acaba? İyi ki doktor değilim, deli olurdum herhalde. Gelip böyle atıyorum işte ne bileyim inşaat mühendisliği okumuş yahut ne bileyim bakkallık yapan yahut pazarda domates satan ya da hiçbir eğitim görmemiş ya da ne bileyim işte bilgisayar mühendisi herhangi bir başka meslekten birisi gelip de bana şu antibiyotiği yaz dese herhalde deliye dönerdim. Yani hiçbir şekilde kabul edilecek bir şey değil ama Türkiye'de maalesef herkes yapıyor bunu. Ben hayatım boyunca yapmadım ama yapanlar çok etrafımda da var biliyorum. Dur gideyim doktora şu ilacı yazdırayım falan diyen insanlar. Kime neyi yazdırıyorsun kardeşim? Yani hangi eğitimle, hangi birikimle, hangi bilgiyle, hangi yetkinlikle sen gidip tıp okumuş bir adama bana şu antibiyotik iyi geliyor onu yaz bana diye böyle dikte eden, başını oturup da eline liste veren insanlar başka bir ülkede, başka bir ülkenin toprağında var mı bilemiyorum ama biz böyle bir milletiz işte. Dikkat ettiyseniz meslek ayrımı da yapmadım. Yani profesör olabilirsin ya da ne bileyim mühendis olabilirsin, hakim olabilirsin yahut pazarcı olabilirsin, markette tezgahtar olabilirsin. Ya birader sen gidip nasıl bana şu ilacı yaz diyebilirsin tıp fakültesi bitirmiş bir adama, aklım basmıyor. Gelelim Habertürk gazetesine. Lady Tuna miladı diye bir haberi başlığa çekmiş, manşete çekmiş Habertürk gazetesi. Özel Haber logosuyla. Bakalım neymiş? İzmir Çeşme'de çevre faciasına yol açan Lady Tuna'dan sonra ceza 41 kat artırıldı. 5 milyon lira. 18 Aralık'ta Lady Tuna isimli gemi Çeşme açığında kılavuz kaptan almadan balık çiftliğine uğradıktan sonra dönüş yolunda kayalara çarptı. 50 ton yakıt denize sızdı. Tam bir çevre felaketi yaşandı. Ulaştırma Bakanlığı benzer faciaların tekrarlanmaması için yönetmelikte değişiklik yapıldı. Çevreyi kirleten gemilere para cezası 41 kat artırıldı. 5 milyon TL yükseltildi. Yabancı gemi ve yatların kılavuz kaptan alma zorunluluğu balık çiftliklerini de kapsayacak şekilde genişletildi. Sarhoş gemiler olarak adlandırılan denizdeki hacizli başıboş gemilere de tedbir alınacak deniliyor. Murat Ervin imzalı Habertürk'ün bu manşet haberinde, özel haberinde. Kutluyorum buradan Habertürk'ü ve bu tür şeyleri manşete taşıyan gazeteleri. Çünkü hep siyaset. Erdoğan bunu dedi, Kılıçdaroğlu bunu yaptı, Binali Yıldırım bunu dedi, Bahçeli şöyle bağırdı, ötekisi şöyle haykırdı. Haberlerin ötesinde farklı konularda haberleri de, ki bu son derece önemli, hepimizin yaşamını, denizlerimizi ilgilendiren bir çevre haberi, kalkıp bunu böyle manşete kocaman çekmek gerçekten elinize sağlık denilecek haberlerden biri, uygulamalardan biri. Habertürk'ün genel yayın yönetmeni Selçuk Tepeli zaman zaman burada o haber seçimlerinden, haberi işleyişinden dolayı eleştiriyoruz. Başka arkadaşlarımızı da eleştiriyoruz ama bugün buradan Selçuk Tepeli kardeşime teşekkürlerimizi ve tebriklerimizi sunuyorum. Ellerine sağlık. Bu çevre haberini al böyle manşete kocaman çak ki bu konudaki duyarlılık da canlı tutulsun. Cumhurbaşkanının karar kesin, bu iş bitti şeklindeki açıklamaları Habertürk'te birinci sayfada. Kurban çocuklar başlıklı bir haber var. Sokakta silahlar konuşuyor, kurşunlar günahsız yavruları buluyor diye, işte gerçekten de o sokaklardaki gelişi güzel silah kullanımı, yani insanların, sivillerin üzerinde silah taşıması zaten ayrı bir problem de, bu çatışmalarda da işte masum çocukların ölüyor olması ya da havaya ateş edenler magandaların kurşunlarından çocukların ölüyor olması da yine Habertürk'ün birinci sayfasında. Paris'in kalbinde terör haberi, şehitlere veda günü, işte o bir şehit yakınının Kemal Kılıçdaroğlu'na sarılıp babam sizi çok severdi diye gözyaşları içinde onu kucaklaması yine Habertürk'ün birinci sayfasında. Ve teşekkürler Beşiktaş başlığıyla da yarı final penaltılarla kaçtı başlığıyla da Beşiktaş'ın dünkü maçı aktarılıyor. 6-7 diye verilmiş skor. Ve Beşiktaşlı futbolcuların işte o penaltı atışları sırasında santra yuvarlağının içinde omuz omuza verdikleri poz. Cenk Tosun yere çökmüş, böyle dua ediyor. Talisca da dizlerinin üzerinde çökmüş. O en dramatik anlar herhalde o final penaltısı sırasında çekilmiş bir fotoğraf Beşiktaş'ın haleti ruhiyesini anlatıyor. Ama bu haberin içindeki küçücük bir kutu benim dikkatimi çekti. Sevgili Umur Taluğ kardeşim ki bir süre önce köşe yazarlığını bırakmıştı Habertürk gazetesinde. Bu maçla ilgili bir köşe yazısıyla Habertürk'ün sayfalarına dönmüş. O bana enteresan geldi. Sihirde bir yere kadar başlıklı yazısıyla Beşiktaş'ın maçını yazmış Umur Taluğ. Bu da sevindirici bir haber. Çünkü çok sevdiğimiz bir meslektaşımız, kardeşimiz, yıllar öncesine dayanan dostumuz var. Onu da tekrardan bir gazetenin sayfasında köşe yazmış olarak görmek de beni ayrıca kişisel olarak mutlu etti. Hoş geldin Umur Taluğ diyorum. Ve Habertürk'te sol üst köşede zarif, latif ve fotojenik hanımefendi fotoğrafı kontenjanını kullanmış. Ki bu hanımefendi Chloe hanımefendi. Chloe hanımefendi Serdar Ortaç beyefendinin muhterem eşleri, İrlandalı eşi Chloe'nin sesini öve öve bitirememiş Sinan Akçıl. Türkiye'de ben şarkıcıyım diyen birçok kişiye taş çıkarır. Eğer Serdar izin verirse Chloe'ye albüm bile yaparım demiş. Chloe hanımefendi sadece bu zarif, latif ve bugün Habertürk'ün birinci sayfasında yer alan fotoğrafıyla, şu fotoğraflarıyla değil ama sesiyle de gündemi meşgul etmeye aday gözüküyor. Habertürk, Chloe hanımefendinin fotoğrafının üzerine Chloe sesi güzel başlığını layık görmüş. Şimdi okuyanlar, abi bu bizim Nuri Sesi Güzel'in nesi oluyor filan diye sorabilirler. Hiçbir akrabalık yok. Habertürk'ün işte öyle içinden gelmiş. Sabah gazetesine bakıyoruz. Sabahın birinci sayfasında sıra. Onlar nasıl bir birinci sayfa yapmışlar? Avrupa provokatöre rapor hazırlattı diyor. Yani malum işte o AGİT'in bağımsızlığına ve tarafsızlığına gölge düşürecek bazı gözlemcilerden söz ediliyor ya. PKK terör örgütünün bayrakları önünde fotoğraf çektiren, poz veren işte Cumhurbaşkanı dün A-News ya da A-News kanalına verdiği demeçte bu konuyu da öne çıkarmış. Avrupa provokatöre rapor hazırlattı demiş. Cumhurbaşkanının çocuklarla, yani 23 Nisan şenliği için dünyanın dört bir yanından gelmiş çocuklarla verdiği poz da var. Çocuklar öldürülmesin, şeker de yiyebilsinler diye okuduğu Nazım Hikmet'in şiiri de yine sabahın birinci sayfasında. AYM'nin ve AHİM'in, yani Avrupa düzeltiyorum, Anayasa Mahkemesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hiçbir yetkisi yok şeklinde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın sözleri de Sabah gazetesinin birinci sayfasında. Beşiktaş alkışlarla veda etti diye penaltılarla Lyon güldü üst başlığıyla. Beşiktaşlı 3 futbolcunun böyle saçını başını yolan, çok fazla olmayan saçını başını diyelim daha doğrusu, yani Quaresma'nın öyle bir pozu var ama Quaresma'nın saçı yok. Talisca'nın da tepede şöyle birkaç ufacık bir tarlacık halinde saçları var. Onları yolduğu sırada fotoğrafı var. Ama tabii neticede 2-1 maç bitti. 6-7'de penaltılarla Beşiktaş elendi. Tabii atlamayalım o haberi de. Kanarya Atina'da yeni bir destan daha yazdı diye. Fenerbahçe'nin Euroleague'de Panathinaikos'u Atina'da 80-75 mağlup ettiği haberini de tabii burada zikretmiş olalım. Sabah gazetesi de birinci sayfada zarif, latif ve fotojenik hanımefendi kontenjanını kimden yana kullanmış? Selin Dumlugül. Aşk hayatını anlatmış. ATV'nin dizisi Aşk ve Mavi'de oynuyormuş bu hanımefendi. Aşkım platonik olanını severim demiş. Bir ilişkim oldu ama çok zorlandım. Ben zaten bakışmayı, flört etmeyi, platonik takılmayı seviyorum diyerek böylece yüce Türk milletinin merakını da gidermiş olmuş. Çünkü günlerdir, aylardır ve yıllardır Türk milleti Selin Dumlugöl hanımefendinin aşkta neleri sevdiğini merak ediyordu. Böylece öğrenmiş olduk. Neymiş, tekrar edelim. Ben zaten bakışmayı, flört etmeyi ve platonik takılmayı seviyorum demiş Selin Dumlugöl hanımefendi. Meraklarımızı giderecek ve gözlerimize bayram ettirecek bu fotoğrafıyla. Müzik Sabah gazetesi de böyleydi. Gelelim Cumhuriyet gazetesine. AKP'de 2019 kaygısı diyor Cumhuriyet gazetesi. Referandum sonuçlarını değerlendiren parti kurmayları 2019'daki seçimlerin risk altında olduğu düşüncesinde. Büyük şehirleri de kaybettik diye bir panik ya da bir tedirginlik yaşanıyormuş Adalet ve Kalkınma Partisi içinde. AKP MYK ve MKYK toplantılarında bazı parti kurmayları endişelerini dile getirdi diyor. Haber özellikle büyük şehirlerden hayır çıktığına dikkat çeken AKP'liler kaygılı ve tedirgin olan vatandaşların kazanılması için kapsayıcı bir politika izlenmeli demişler. Referandum sürecinde kullanılan ayrıştırıcı üslubu da eleştiren AKP'liler Erdoğan'ın danışmanının sözleriyle başlayan eyalet tartışmasının sonucu olumsuz etkilediğini savunmuşlar. Emine Kaplan'ın Cumhuriyet gazetesinde yer alan bu manşetteki haberine göre. Tanıdık bir sima var Cumhuriyet'in birinci sayfasında, onun fotoğrafı var. Her gördüğümde, her gördüğümüzde ve bundan sonra da her göreceğimizde hani şu milletin koyacağız laflarının sahibi Cengiz Bey, müteahhit Mehmet Cengiz Bey'in fotoğrafı. Her gördüğümüzde o laf aklımıza gelecek, aklınızdan hiç çıkmasın diye o notla hatırlatıyoruz. Cengiz İnşaat'la ilgili bir başka haber. Aykut Küçükkaya yazmış. İmar planı değişikliğinde skandal. Cengiz İnşaat için caminin üstü çizildi deniliyor. Maltepe'de Dragos'ta iş adamı Mehmet Cengiz'in aldığı hazine arazisinin önündeki dini tesis alanı son anda imar planından çıkarıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bölgeyle ilgili imar planı değişikliği askıya çıkarıldı. Planda yer alan 6. maddenin üzerinin çizildiği görülüyor demiş. Cumhuriyet sayfanın göbeğinde iki fotoğrafa yer vermiş. Bunlardan biri gazete binasının önünde tutuklu Cumhuriyet mensuplarının eşlerinin fotoğrafı, yan yana içeriden yakınlarını bekliyorlar. Diğeri de avukatlarının adliye önündeki bir fotoğrafı. Talebimiz adalet demiş. Cumhuriyeti susturma operasyonu kapsamında tutuklu bulunan avukatlarımız Akın Atalay, Bülent Utku ve Mustafa Kemal Güngör için İstanbul Adliyesi'nde başlatılan adalet nöbetine dün de İtalya, Almanya, Fransa, Hollanda ve İngiltere barolarından avukatlar katılmış. Cumhuriyet'in birinci sayfasında da YSK Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni yeni tanıdı şeklinde bir haber var. Mühürsüz oyları geçerli saymak için verilen referans 2011'de dikkate alınmamıştı diye geçmişe dönük bir araştırma yapmış. O araştırmada işte Yüksek Seçim Kurulu'nun bugün referans aldığı konuyu o zaman dikkate almadığını vurgulayan bir haber ve gösterilerin devam ettiğini, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli yerlerinde eylemcilerin hayır biz kazandık, hayır vazgeçmiyoruz sloganlarıyla dün akşam da gösterilerini sürdürdükleri vurgulanıyor. Trafik yoğunluğuna bir müddettir bakmadık. Saatlerimiz 7.33'ü gösterirken bakalım neler olmuş, onu da bir hatırlatalım. Bu arada hava durumunu vermediğimizi hatırladım ama hava durumunda en dikkat çekici ayrıntı İstanbul, Ankara ve İzmir'de havanın hafta sonunda önemli ölçüde soğuduğu şeklinde. Yani bugün İstanbul'da 13 derece, yarın 14, hafta sonunda da pazar günü de 12 dereceye düşeceğini görüyoruz. Parça bulutlu ve açık. Ankara'da 12 derece bugün, 15 derece yarın olacak ve 8 derece pazar günü, parçalı bulutlu ve zaman zaman yağmurlu olacak ve İzmir'de de 16 derece sıcaklık bugün, yarın 19, pazar günü de 16 derece, genellikle az bulutlu ve açık olacak. İstanbul trafiğine de bakalım. %35'e ulaşmış trafik yoğunluğu. Bir yerde araç arızası var. D100'de Şirinevler Yenibosna yönünde sağ şeritte araç arızası var. Bölgedeki trafiği tabii olumsuz etkiliyor ama onun dışında bir olağanüstülük yok. Bütün güzergahlarda şu an itibariyle fena gözükmüyor trafik akışı ama tabii malum ikinci köprü ve birinci köprüde, yani Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve birinci köprüde yoğunluk var. Şu saatler itibariyle de olağan bir yoğunluk. Gazetelerin birinci sayfalarını okumayı sürdürelim. Sözcü gazetesine bakıyoruz. Hayır çıksaydı referandumu iptal edeceklerdi diyor Sözcü gazetesinin manşeti. Atalan Üsküdar'ı geçti ama tartışma hala sürüyor. MHP'den ihraç edilen Yusuf Halaçoğlu mühürsüz oyların bilerek kullanıldığını belirterek başlıktaki bu iddiayı dile getirmiş. Yani hayır çıksaydı referandumu iptal edeceklerdi demiş. O amaçla yani kasıtlı olarak topluca mühürsüz oylar kullanıldı demiş. Yani sonuca bakarak işte bizden yanaysa boş verin mühürsüz geçerli sayılsın diyeceklermiş. Hayır oyları çıksaymış, aa bakın çok sayıda mühürsüz oy var denilerek referandumun iptali yoluna gideceklermiş. Çok sayıda kişiden görüş almışlar, yani muhalefet mensubundan görüş almışlar. Halaçoğlu hayır %60'ın üstünde olsaydı bu mühürsüz pusulalar referandumun iptali için kullanılacaktı, yasa çiğnendi demiş. Yine CHP'li Özgür Özel, hayır çıksaydı FETÖ'cüydüler diyeceklermiş. FETÖ'den gözaltına alınacaklarmış YSK üyeleri eğer seçimi YSK iptal etseymiş. Levent Gök CHP'li, mühürsüz oyları avantaja çevirdiler demiş. Fikri Sağlar Cumhuriyet Halk Partili, 51.4 hayır çıksaydı seçim iptal olurdu demiş. Başka bir milletvekili İlhan Ciyener, fazla zarflar ve pusulalar nerede diye soruyor. İşte bir sürü fazla pusula basılmıştır diyor. %30 fazla. Onlar ortada yok diyor. Yekta Güngör Özden, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı, AKP her türlü girişimi yapardı demiş hayır çıksaydı. Ve Turgut Kazandı hukukçu, çok planlı bir hareket yapıldı. YSK açık bir yasa hükmünü yorumlayıp gayri ciddi başvuruyu kabul etti demiş. Bu arada Üsküdar'dan geçen at konakı geçemedi diye bir haber var. Neymiş bu? CHP'liler İzmir'de mühürsüz oy skandalını atla protesto etmek istemişler. Yollarını kesen polis atı konak meydanına sokmamış. Yani atla bir protesto yapacaklarmış. Fakat atın da burada bir fotoğrafı var. Attan ziyade bunu beygir olarak tanımlamak daha doğru herhalde. Üstüne de böyle oy pusulası dolu olduğunu simgeleyen ve çuvallar yüklemişler. Beygir de böyle bedbaht ve bezgin bir beygir. Onu at diye sunuyorlar ama ben bunu beygir diye tanımlamak istiyorum. Sözcü gazetesi logonun hemen yanında seçimin referandumun halk oylamasının sonuçlarına ilişkin enteresan bir bulguyu, ki dün sabah burada da okumuştuk bir haberin içinde, daha doğrusu bir köşe yazısının içinde, onu öne çıkarmış. Diyor ki okumuş kesim hayır dedi. İpsos'un araştırmasından söz ediyor. Dün de burada sayıları okumuştuk. İlkokul mezunlarının %70'i evet, üniversitelilerin %61'i hayır demiş. İl ve ilçelerde hayır, köylerde ise evet çıkmış. Dolayısıyla yani eğitim düzeyi yükseldikçe hayır oyu verme eğiliminin daha yüksek olduğu tezini bir kez daha hatırlatıyor. Yurt gazetesine bakıyoruz. Saatler 7.38'i geçerken Yurt'un manşeti de CHP Ahim yolunda diyor. CHP Ahim yolunda haberinde de demin aktardığımız Sözcü'nün birinci sayfasından aktardığımız o beygirin fotoğrafı var. Konak meydanına sokulmayan beygir, işte Atalan Üsküdar'ı geçti lafına mukabil bir espri yapmak üzere, yani onu eleştiren bir esprili protesto yapmak üzere o beygiri kullanmaya çalışmışlar. Türkiye birbirine sarılıp ağladı diyor sürmanşette Yurt gazetesi. O da cenazelerde dökülen gözyaşının haberi. Yani özellikle de işte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhuriyet Halk Partisi liderinin katıldığı cenazede ona bir şehit yakını sarılmış. Babam sizi çok severdi diye ağlayarak. Yeni Şafak gazetesine bakıyoruz. Yeni Şafak'ın sür manşeti, karar kesin bu iş bitti şeklinde Cumhurbaşkanı'nın sözlerini içeriyor. Yeni Şafak manşette de hiçbir belge gösteremedi diye Kemal Kılıçdaroğlu'na atıfta bulunuyor. 16 Nisan'daki referandum yenilgisinin ardından Türkiye'yi ayağa kaldırıp seçim iptalini isteyen CHP'nin usulsüzlüğe ilişkin olarak Yüksek Seçim Kurulu'na hiçbir belge ve tutanak sunamadığı ortaya çıktı. YSK'da kanıt olmayınca 4 saat süren toplantı sonucunda başvuruyu reddetti diye hatırlatıyor. Erdoğan Arapların da reisi demiş bir hanımefendi. Kim bu hanımefendi? Beyrut'taki St. Joseph Üniversitesi'nde siyaset bilimi profesörlüğü yapan Jana Cabbur. Jana Cabbur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arap dünyasında da reis olarak görüldüğünü söylemiş. Cabbur, Çoğu Arap Erdoğan'ı Orta Doğu ve ümmet için bir umut olarak görüyor. Batı'ya kafa tutma ve Müslüman dünyasının davasını savunma cesaretine karşı minnet duyuyorlar demiş Sernur Yassıkaya yapmış bu röportajı Cana Cabbur'la. Cumhurbaşkanı Erdoğan Adalet ve Kalkınma Partisi'ne 316 imzayla davet edilecekmiş. Yeni Şafak'ın birinci sayfasındaki bir başka habere göre Yeni Şafak birinci sayfanın göbeğinde de bir şehit cenazesinden son derece çarpıcı bir fotoğraf kullanmış. İki şehit yakını, iki hanımefendi bir tabuta öylesine büyük bir acıyla ve hasretle sarılıyorlar ki beni bırakıp gitme diyeli üzerine o sıradaki feryatlardan bir başlık atılmış. Şehitlerimizi uğurladık haberinde son derece çarpıcı bir fotoğraf. Şehit hakim Onur Alan'ın memleketi Ordu'daki cenaze törenine yaklaşık 10 bin kişi katılmış. Acılı anne Fatma Alan tabuta sarılarak canım oğlum beni de götür beni bırakıp gitme diyerek ağladı deniliyor. İşte o acılı annenin saçlarına ak düşmüş bir hanımefendinin tabuta nasıl sarıldığını Yeni Şafak'ın birinci sayfasında görebilirsiniz. Yürek parçalayıcı gerçekten. Yürek parçalayıcı bir başka manzarada Vodafone Arena'da çekilmiş bir fotoğraf. Teşekkürler Beşiktaş başlığıyla. Beşiktaş'ın dün son penaltı atılıp da skor belli olduktan, maçın sonucu belli olduktan yani yarı finale çıkamayacağı belli olduktan sonraki hali fotoğrafa yansımış. Gelelim Milliyet Gazetesi'ne. Milliyet Gazetesi de Beşiktaş'ın aldığı sonucu ve maç sonunda o yerlere kendilerini atıp hüzün içinde verdikleri fotoğrafın üzerine canınız sağ olsun diyor. Aldırma, Kartal aldırma şarkısını duyar gibi oluyorum bu başlığı okurken. Gerçekten de işte mücadele önemli. Son dakikaya, son saniyeye, son topa kadar mücadele önemli. Gönül isterdi ki burada şu anda marşlar söyleyelim, kutlayalım böyle büyük bir coşku içinde o dünkü maçı ve yarı finale çıkışımızı anlatalım. Ama olmayınca olmuyor. Olmadıysa da canları sağ olsun. Bence Beşiktaş gereken mücadeleyi buraya kadar gösterdi. Şapkamı çıkartırım. Eleştirilir. Şu topa niye vuramadı? O oyuncuyu niye çıkardı oyundan? Penaltıyı kime attırdı? Niye ona attırdı filan diye ama tabii bunlar geride kalan şeyler. Herkes için her eleştiri yapılabilir. Karar kesin bu iş bitti şeklinde Cumhurbaşkanı'nın lafları Milliyet'te de manşet olmuş. Şehitlere son görev. Dünkü şehit cenazelerinden yine bir başka çarpıcı fotoğraf. Yine o demin Yeni Şafak'ın birinci sayfasından aktardığımız cenaze olabilir. Aynı cenaze olabilir. Oradan da yine acılı bir annenin ya da şehit yakınının tabuta sarılış fotoğrafı. O da gerçekten çarpıcı bir fotoğraf. Milliyet'te cenaze haberini o fotoğrafla vermiş. Orta Doğu gazetesi sayfa kapandı diyor. Anayasa değişikliği referandumu kesin olarak sonuçlanmasına rağmen kriz ve kaos çıkarma gayretlerine Milliyetçi Hareket Partisi ve AKP'den çok sert tepki geldi deniliyor. MHP'ye yakın bir gazete olduğunu belirtelim. Orta Doğu'nun yapılan itirazlar beyhude şeklinde Devlet Bahçeli'nin lafları var birinci sayfasında ve şehitlere veda başlığıyla bir şehit cenazesinden fotoğraf var. Bir cami avlusundan kalabalık bir cemaatin fotoğrafı var ve yine bir acılı annenin elinde fotoğrafı tutmuş oğlunun ya da yakınının evet oğlunun cenazesinde o şehit hakim Onur Alan'ın cenazesinde Ordu'da genç hakimin cenazesinde acılı annenin fotoğrafı da Orta Doğu Gazetesi'nin birinci sayfasında yer alıyor. Star gazetesine bakıyoruz. Star'da millete saygısızlık şeklinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün referandum sonuçlarına muhalefetin yaptığı itiraza gösterdiği tepki sürmanşete çıkarılmış. Erdoğan CHP'ye millet iradesine saygısızlık hakkınız yok diye seslenmiş. Batı yazıyor, Cumhuriyet Halk Partisi oynuyor demiş Star gazetesi manşetinde. PKK destekçilerinden oluşan AGİT heyetinin taraflı raporuna bakarak Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğini duyuran Cumhuriyet Halk Partisi, sonuç çıkmayacağını bile bile Türkiye üzerinde baskı kurmak isteyen çevrelerin değirmenine su taşıyor. Star gazetesi de Cumhuriyet'in yaptığını yapmış ama Cumhuriyet gibi böyle hani eleştirel bir üslupla vermiyor ama daha böyle nötr bir üslupla veriyor. AKP'de öz eleştiri. Başbakan Yıldırım yedi düvele karşı savaştık, zoru başardık demiş ama bazı il başkanları eksik yönleri içeriği iyi anlatamadık. Hep kendi seçmenlerimize hitap ettik. Kıyı şeridine yönelik farklı bir strateji izlenmeliydi sözleriyle öz eleştiri yapmışlar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi içinde yaptığı değerlendirme toplantısında. Posta gazetesinin birinci sayfasına bakıyoruz. Neşe doluyor insan. 23 Nisan kutlamaları için Marmaris 105. sokakta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Terzi Salih Yazgan'ın sayesinde bir başka kutlanıyormuş. Her yıl o caddeyi böyle çok güzel çocuklarla birlikte bayraklarla donatıyormuş, süslüyormuş. Salih Yazgan 62 yaşında bir vatandaşımız, her 23 Nisan'da çocuk gibi seviniyorum demiş. Atatürk Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurdu 23 Nisan 1920'de. Bu çok önemli. Ayrıca dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayram, bu emaneti sonsuza kadar korumak lazım demiş. Çocukların hazırladığı pankartlar var. Onlar her tarafa asılıyormuş ve mahallede de büyük boy bayraklarla binaları süslüyormuş. Gerçekten de Türkiye'nin her tarafı bu tür bayraklarla, bu tür süslemelerle donatılmalı. Çünkü 23 Nisan 1920 ulusal egemenliğin tescil edildiği en önemli, en anlamlı bayram. Hani milli irade, milli irade diye bütün nutuklarda bas bas bağırıyor ya politikacılar. İşte milli irade buna sahip çıkmaktır. Milli irade denilen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yaptığı yasalara sahip çıkmaktır. Yasaları hiç kimsenin, evet hiç kimsenin, hakimlerin bile ihlal etmesine, hakimlerin bile yok saymamasına çalışmaktır. Onların yasaları ellerinin tersiyle itmesine karşı çıkmaktır. En son Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı kararda yaptıkları gibi. Türkiye Büyük Millet Meclisi milli iradeyi temsil eder ve 23 Nisan 1920 tarihini temsil eder. Bu hiç unutulmamalı. Özellikle de 23 Nisan'ı kutlayacağımız pazar günü bunun hakkı gerçekten verilmeli ve milli irade kavramının ne olduğu bir kez daha hatırlanmalı. Posta gazetesinin birinci sayfasında yazık oldu başlığıyla Talisca'nın dün böyle kafasını yere eğmiş maç sonucunda o hüznü yaşarken, hayal kırıklığını yaşarken bir fotoğrafı var. Sinan Ortaç izin verdi, Chloe Sinan Akçıl ile şarkı söyledi şeklindeki bir haberde. Haber bahane tabii Chloe hanımefendinin neredeyse iç çamaşırıyla verdiği bir pozu Posta gazetesi birinci sayfanın tepesinde böyle tam da göbekte, yani sağ üst köşe sol üst köşe de değil, logoya böyle entegre edilmiş bir şekilde kullanma bahanesi, gerekçesi olmuş. Tabii bu haberde enteresan bir unsur var. Serdar Ortaç beyefendi de izin vermiş şarkı söylemesine. Yani Serdar Ortaç izin vermese şarkı söylemeyecekmiş. Sinan Akçıl da demiş ki, Sinan Akçıl herhalde otorite bir delikanlı. Ben çok iyi tanımıyorum ama bu konuda otorite, demiş ki şarkıcıyım diye geçinen birçok isme taş çıkartır. Serdar şanslı adam demiş. Yani Serdar'a evde şarkı mı söylüyor Chloe? O yüzden mi şanslı adam, yoksa çok iyi kahve mi yapıyor, yoksa zeytinyağlı enginarı mı iyi pişiriyor Chloe hanımefendi? Ama Sinan Akçıl'ın tespitinde herhalde bir mana vardır. Serdar şanslı demiş. Bu arada Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin kardeşimizin bu otomobil tutkusu ve sevgililerine, eşlerine otomobil satın alma ya da onlar ve otomobil konusunda bu iki konuyu bağdaştırması meselesi sürekli haber olur. İlle de ran. Şimdi ne alaka bu başlık diyeceksiniz. İzah edelim. Postanın birinci sayfa tepeden verdiği haber. Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in 300 bin TL'ye yeni aldığı VIP minibüsün ve kullanmakta olduğu cipinin plakası RAN. RAN, Caner Erkin'in 3,5 aylık eşi oyuncu Şükran Ovalı'nın adının ikinci hecesiymiş. Şükran hanımefendinin adının ikinci hecesi RAN harflerini, R-A-N'yi araçlarının plakalarına vermiş. Yalnız tabii burada önemli olan şey Posta Gazetesi'nin yaptığı bir ciddi hata. Ne bu? Gazetecilikte önemli bir kural vardır. Ünlü kişilerin otomobillerinin fotoğrafları, plakaları böyle fotoğrafta açık açık gösterilirse onlar sevenleri ya da sevmeyenleri tarafından hedef alınacağı için genellikle buzlanır, böyle çizilir o fotoğrafların üstü ki plaka gözükmesin diye böyle long diye iki plakayı da göstermiş. Ben tabii plakaları burada okumayacağım ama RAN şeklindeki plaka olduğuna da Posta Gazetesi günün en önemli haberlerinden biri olarak sayfanın tepesine DAN diye çakmış böyle. Habercilikte yeni ufuklar. RAN diye plaka almış Şükran için Caner Erkin. Kendi araçlarına da NER diye plaka alsaydı haber daha mütemmim olurdu herhalde. Evet. Yani bize bile burada sabah sabah soğuk espriler yaptırıyorlar. Zaten boğazım soğuktan ne hale gelmiş. Akşam gazetesine geçelim. Akşam gazetesi de sürmanşetinin hemen üst, sayfanın sol üst köşesinde yine Serdar Ortaç. Serdar Ortaç bugün bayağı yer almış gazetelerde ama bu sefer eşi Chloe hanımefendiden bahsetmiyor bu haber, akşamın haberi. Ne diyor? Atatürk'ü de seviyorum, Erdoğan'ı da. Neresi yanlış demiş Serdar Ortaç. Pop'un ünlü ismi, hükümetin güçlü ve akıllı politikalar ürettiğini ancak muhalefetin zayıf olduğunu söylemiş Serdar Ortaç. Derin siyasi analizler yapmış. Muhalif kesimler ülkeyi yönetenlere karşı ön yargı içinde. Ben Atatürk'ü de seviyorum, Cumhurbaşkanı'nı da. Bunun neresi yanlış demiş. Özel bir mülakat vermiş Akşam Gazetesi'ne. Akşam Gazetesi de Chloe değil, Sertaç nereden çıktı? Serdar Ortaç'ı haber yapmış. Beşiktaş yenilmesine rağmen, elenmesine rağmen Akşam Gazetesi tarafından gururumuzsunuz diye onurlandırılıyor. Helal olsun Akşam Gazetesi. Evet budur, gururumuzsunuz. Beşiktaş Avrupa Kupalarında aylardır tek Türk takımı olarak mücadele ediyor. Son saniyeye, son topa, son penaltı atışına kadar da şerefiyle, haysiyetiyle mücadelesini sürdürdü. Bir penaltı atamayıp elendi. Ne yapalım, yine de gururumuzsunuz. Başın öne eğilmesin. Aldırma Kartal, aldırma diye de biz bu habere böyle bir yorum notu eklemiş olduk. Akşam'da manşetinde bu iş kesin bitti şeklinde Cumhurbaşkanı'nın laflarına yer veriyor. Apron'da hacklendi diye bir haber var Akşam'da. Neymiş bakalım? Emniyet ve MIT film gibi bir operasyona imza attı. Enerji Bakanı Albayrak'ın kişisel e-posta hesabının şifresini kıran Red Hack'in kurucusu Duman, Atatürk Havalimanı'nda yakalanmış. Hünkar Alican Duman isimli şahıs KKTC üzerinden uçakla Türkiye'ye geleceğini belirleyince MIT operasyon için düğmeye basmış. Alanda önlem alan polis Türkiye'ye iner inmez Duman'ı apronda gözaltına almış. Hünkar Alican Duman suratını bantlamışlar. Bu şahsın 6 kişi de tutuklanmış deniliyor bu olayla ilgili olarak. Yani aylar önce ya da geçen yıl, tam tarihini hatırlamıyorum, Enerji Bakanı Berat Albayrak'a ait olduğu öne sürülen bir dizi e-mail, e-posta mesajı basında, işte en azından sosyal medyada yaygın bir şekilde dolaşmıştı. CHP bile bile niye AİHM'e gidiyor diye sormuş Bekir Bozdağ, Adalet Bakanı, ve Sine-i Millet partiyi karıştırdı diye Akşam Gazetesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bu konuda bir karışıklık olduğunu ima eden bir haberi de yine birinci sayfasından yapmış. Karar Gazetesi ihbarlar öksüzü saklama oyunu diyor Hilal Öztürk imzalı özel haberinde manşette. Neymiş bakalım? Darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz'e yönelik sürek avı devam ederken FETÖ kara kutusunu korumak için devreye girdi. Organize biçimde dünyanın dört bir yanından sahte ihbar yağdıran örgüt üyeleri bu yolla hem güvenlik birimlerini kilitlemeyi hem de hedef saptırıp gerçek ihbarları gölgelemeyi amaçlıyor demiş kararın manşet haberi.
Bu iş bitti, AGİT'in, AHİM'in yetkisi yok demiş Cumhurbaşkanı. O da kararın manşet haberinin hemen yanında verilmiş. Canın sağ olsun Kartalım diyor Karar Gazetesi Beşiktaş maçı ile ilgili olarak. Fener'in ikinci Atina zaferi diyor Yunan ekibi Panathinaikos'u 80-75 yenen Fenerbahçe'nin dün Euroleague'de aldığı galibiyeti de böyle duyuruyor birinci sayfasında. Takvim Gazetesi'ne bakıyoruz. Takvim Gazetesi sokak korosu diye manşet atmış 8 sütuna. Kim bu sokak korosu? Hemen sokak korosu diye niteledikleri şahsiyetlerin fotoğraflarına vermişler. Büyük boy ortada Kemal Kılıçdaroğlu. Selin Sayek Böke. Sandık sonucunu tanımıyoruz, sineyi millete döneriz dediği için sokak korosu üyesi ilan edilmiş. CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray, o da koronun üyelerinden biri olarak gösteriliyor. Angela Merkel, hayır diyen %50'nin yanındayız demiş. O da sokak korosunun solistlerinden biri, daha doğrusu koristlerinden biri. PKK elebaşısı Cemil Bayık, bizi yok edecekler, sokağa çıkın diye seslenmiş. O da sokak korosunun üyesi olarak nitelendiriliyor. Ve yine ünlü bir sima Fethullah Gülen. Terör örgütü elebaşısı Fethullah Gülen de CHP bu işi sonuna kadar götürmeli dediği iddia ediliyor. O da sokak korosunun üyelerinden biri olarak gösterilmiş. Bu arada Türkiye oyları yeniden saysın diyen AGİT direktörü Michael Georg Link'in fotoğrafı da var. O da AGİT'ten skandal öneri başlığına eşlik ediyor. Takvim Gazetesi bu sokak korosu fotoğraflarının altına hiç çekilmiyorsunuz demiş. Yani koronun tınıları, notaları takvimin hiç hoşuna gitmemiş. Takvim Gazetesi de canını sağ olsun diyor Beşiktaş'a. Fener'den dev zafer diyor, Fenerbahçe'nin Panathinaikos galibiyetini övüyor. Takvim Gazetesi birinci sayfanın sağ üst köşesinde oldukça latif, oldukça zarif ve oldukça fotojenik bir hanımefendinin fotoğrafını koymuş. Kim bu hanımefendi? Didem Soydan. Ben ilk defa duyuyorum ama herhalde ünlü bir hanımefendi. Çok popüler bir hanımefendi. Ne iş yaptığına bakıyorum. Modelmiş kendisi. Ünlü bir modelmiş. Bir selfie çekmiş ve sosyal medyadan paylaşmış. Yalnız bu selfie'nin bir özelliği var. Didem Soydan hanımefendi bu selfie'yi kaldığı otelin tuvaletinde çekmiş. Evet, yanlış duymadınız. Tuvaletinde çekmiş ve sıkı durun şimdi. Elinde de, yani bir elinde herhalde selfie çektiğine göre şeyi var, cep telefonu var ama öteki elinde de çay varmış. Tuvalette bir elinde çayla selfie çeken bir hanımefendi. Didem Soydan hanımefendi. O paylaşım da var ama buradan tam anlaşılmıyor. Küçücük kullanmışlar o fotoğrafı ama siyah beyaz kullanmışlar ama zaten önemli olan o fotoğraf değil. Önemli olan takvimin birinci sayfada sağ üst köşeden böyle hakkını vererek kullandığı Didem hanımefendinin o kırmızı deri bir takımla, mini etek mi mini şort mu olduğunu anlamıyorum ama yere böyle çömelmiş, daha doğrusu dizlerinin üzerinde duruyor. Zarif ve latif bir pozu var, böyle cömert bir dekolteyle filan. Ben de amma anlattım fotoğrafı yarım saate. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bu kadar uzun bahsetmedi Zafer Arapkirli. Maşallah, yani sabah sabah sen de taktın bu hanımefendilere diyebilirsiniz. O yüzden burada susuyorum. Yani güzel fotoğraf, ne yapayım şimdi, al beni anlat diyor yani buradan. Yapacağım başka bir şey yok. Güneş Gazetesi'ne geçiyorum. Sağ üst köşede hanımefendi fotoğrafı yok. Taliska'nın üzgün bir fotoğrafı var. Canın sağ olsun Kartal'ın demiş onlar da. Ne yapsın Kartal da işte oraya kadar. İtiraf gecikmedi diyor. Aytun Çıray'ın fotoğrafı var. Aytun Çıray Twitter hesabından ne yazmış? Zorunlu alışverişlerim dışında ekonomik faaliyetlerimi en aza indiriyorum da gazete sözcüden başka gazete almayacağım demiş Aytun Çıray. Güneş Gazetesi ikinci gezi kalkışması hayali kuranların asıl hedefinin ekonomi olduğunu dün gündeme getirmişti diyor. Bu manşetten hemen sonra CHP'li vekil Çıray itiraf gibi bir çağrı yaptı. Ülke batsın kampanyasına destek verdi diyor. Bazı kuruluşların, yani evet'e destek veren kuruluşların boykot edilmesini, ekonomiyi çökertin ülke batsın kampanyası olarak tercüme eden Güneş Gazetesi'ne de böyle ortasında 13 adet Ş harfi geçen maşallah diyorum. Evrensel Gazetesi talepler 1 Mayıs'a taşınacak diye yine sürmanşetten 1 Mayıs kampanyasını, daha doğrusu 1 Mayıs'ı görkemli kutlayın kampanyasını sürdürdüğünü hatırlatıyoruz. Lüleburgaz'da kutlanacakmış. LCY2 işçileri sendika hakkı için 1 Mayıs'a gidelim demişler ve Türk İş Genel Grev kararını hatırlattı demişler. Oylara sahip çıkmak demokratik bir hak diyor Evrensel manşetinde. Bir gösteriden fotoğraf vermişler. Bu seçim meşru değil pankartı taşıyor göstericiler, dün çekildiği anlaşılan bir fotoğrafta. Ve Dünya Gazetesi domatese izin beklenirken portakala vergi diyor. Rusya portakal dahil bazı tarım ürünleri ithalatına vergi koyma hazırlığında, karar en çok Türkiye'yi etkileyecek demiş Mehmet Filoğlu'nun manşetteki haberinde Dünya Gazetesi. Ve spor gazetelerine bakıyoruz. Dün geceden bize kalan gururdan diye bir manşet atmışlar. Beşiktaşlı oyuncular ve Şenol Güneş maç sonucunda tribünleri başları biraz da öne eğik şekilde alkışlıyorlar. Hazin bir şekilde sahayı terk ederken, ama fanatik diyor ki dün geceden bize kalan gururdan. Ve fanatiği böyle verdikten sonra öteki spor gazetesi foto maçında manşetini aktaralım. Helal olsun demiş foto maçta. Yani yenildiniz, elendiniz ama yine de verdiğiniz mücadele için helal olsun demiş. Bir başka spor gazetesi AMK'da yazık diye başlık atmış. İşte o son penaltıdan sonra yıkılmış bir halde dizlerinin üzerine çöken Cenk Tosun'un fotoğrafı eşliğinde. Saatlerimiz 8'i 1 dakika geçiyor. Burası RSF. Evet, şimdi bak kardeşim, bu gazetenin birinci sayfasını hazırlayan editör arkadaşıma sesleniyorum burada. Şimdi bakıyorum, olmamış, öldürmüşüm fotoğrafı. Bu kadar harika, hatta belki ödüllük fotoğrafı neredeyse posta pulu kadar kullanmışsın minnacık. Yay kardeşim şunu 7-8 sütuna, hak ettiği değeri ver şu fotoğrafa. Böyle bıdık bıdık minik minik 88 tane fotoğrafı koyacağına bak, çek şunu 8 sütuna. Korkma, göster malı, ver değerini. Olmamış yani, otur, sıfır.
Zafer Arapkirli, hafta içi her sabah 7-9 saatleri arasında haberleri ve yorumlarıyla, yol durumu, hava durumu ve birbirinden lezzetli final müzikleriyle RSFM'de Seyrü Sabah'ta. Zafer Arapkirli ile Seyrü Sabah devam ediyor.
RSFM'den tekrar merhabalar. Saatlerimiz 8'i 4 dakika geçiyor. 106.4 İstanbul ve Bursa'da, 93.4 Kocaeli'de FM frekanslarımız. Bu sabahki yayının başlarında bazı bölgelerde FM yayınında bazı sorunlar olduğu haberi bize geldi. Arkadaşlarımız da bunu teyit ettiler ama şu anda düzeldiğini söylüyorlar. Yani yayını şu anda düzgün dinliyor olabilirsiniz. Tabii alternatifler var, sadece FM'den değil, bizi akıllı cihazlarınıza indirmiş olabileceğiniz uygulamalardan da dinleyebilirsiniz. Yani aracınızda baktığınız radyoda çıkmıyor, cep telefonundan ya da tabletten de işte Sputnik News uygulamasını açıp oradan devam edebilirsiniz. Çünkü internet üzerindeki yayında sanıyorum bir sorun yoktu. Arkadaşlarımız sorun olmadığını söylüyorlar. Dolayısıyla oradan dinlemeyi sürdürebilirsiniz. Zaten örneğin bir bilgisayarın başındaysanız, yani masaüstü ya da laptop bilgisayarın başındaysanız, orada da yine sputniknews.com, yani ya da rsfm.com.tr adresinden de canlı yayın düğmesine tıklayarak bizi pırıl pırıl dinleyebilirsiniz. Ama FM bandındaki, FM frekanslarındaki sorunun giderildiğini sizlere mutlulukla duyurmuş olayım. Şimdi önümüzdeki bir saat içinde sizlere köşe yazarlarını okuyacağız, yorumları aktaracağız. Ama iki de röportajımız var. Biri maçla ilgili, Beşiktaş'la ilgili. Cumhuriyet Gazetesi'nden yazar Orhan Can bizlerle birlikte olacak. Maçı değerlendireceğiz. Beşiktaş'ın ne yaptığını, ne yapamadığını değerlendireceğiz. En önemlisi de dün akşam Vodafone Arena'da neler oldu, onları değerlendireceğiz. Basının en önemli kalemlerinden, spor basının en önemli kalemlerinden, ki bu yılda Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin yılın en başarılı köşe yazarı ödülünü aldı kardeşimiz Orhan Can. Onun lezzetli yorumlarını sizlere aktaracağız. Ve ilerleyen dakikalarda da bir sosyal tartışmayı taksilerin içine kameralar yerleştirilsin mi yerleştirilmesin mi tartışmasını Taksiciler Odası Başkanı ile konuşacağız. Hepinizin ilgisini çekeceğini umduğumuz iki röportaj bekliyor bizleri. Bu arada trafik yoğunluğuna da bir bakalım isterseniz, isterseniz değil istemeseniz de bakacağız. Çünkü araçlarında olanlar ya Zafer Arapkirli kes tıraşı bize yolları söyle, yola çıktık ne olacak halimiz, kırmızı mı yeşil mi bize söyle diyebilirler. Eminim onlar kendileri bakmak için cep telefonlarını kurcalamaya çalışmıyorlardır. Sakın ha elinizi sürmeyin o telefonlara. Ben buradan bakıp size söyleyeceğim. D100'de Hürriyet Tepesi Mecidiyeköy yönünde sağ şeritte bir araç arızası var. Dikkat edin orada. Trafik yoğunlaşmış durumda. Hürriyet Tepesi'nde yani tam o özür dilerim Mecidiyeköy'e doğru birinci köprüye doğru giden yolda bir araç arızası var. Hiç de arzu edilmeyen bir saatte şu sıralarda giderildiği anlaşılıyor. Çünkü kırmızıdan şu anda önümde ekran turuncuya dönüştü. Yani giderilmiş gibi gözüküyor. Ana güzergahlarda yavaş yavaş kırmızıya dönüşmeye başladı. Trafik %40 civarında bir yoğunluk var. Tabii ikinci köprü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne TEM'den gelen ve birinci köprüye D100'den gelen güzergahlarda da yoğunluk olduğunu söylemek mümkün. Dolayısıyla şu dakikalar itibariyle İstanbul trafiğinde büyük bir olağanüstü durum yok. Ama sabah yoğunluğu ve tabii artı cuma sabahı yoğunluğu olduğunu söyleyelim. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu yönünde sol şerit trafik Karayolları Genel Müdürlüğü çalışması nedeniyle iki şerit trafiğe kapalı. Sanıyorum birinci köprüde o gişeleri kaldırma faaliyeti de var. Dolayısıyla o yüzden de biraz orada problem yaşanıyor. Yanlışsam düzeltin beni ama o gişeler kalkacak hani ikinci köprüde olduğu gibi. Artık oradaki kameralar ve sensörler aracılığıyla araçlardaki OGS'ler ve HGS'ler okunacak. Dolayısıyla o daracık gişe aralıklarından geçmek zorunda kalınmayacak ve umalım daha seri bir akış sağlanacaktır diye bu notu da düşmüş olalım. Saatlerimiz 8'i 9 dakika geçiyor. Sırada artık köşe yazarları var.
Köşe yazarları.
Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Ahmet Hakan bakalım ne yazmış bugün. 2019'da %48.4'ün başkan adayı kim olmalı demiş. Oho Ahmet Hakan 2019'a kim öle kim kala. 2019'a gelindiğinde acaba %48'den mi söz ediyor olacağız? Belki 68'den, belki 38'den söz ediyor olacağız. Dolayısıyla yani çok daha erken ama Ahmet Hakan işte hani yazı konusu olsun biraz da kafa bulalım, matrak geçelim diye başlamış yazmaya. Diyor ki hem milliyetçilerden hem Kürtlerden hem laiklerden hem muhafazakarlardan oy almaz kapasitesi olan Süpermen gibi birisi olmalı. Hem şehirli hem köylü hem batılı hem doğulu hem Karadenizli hem Siirtli Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan Dadaloğlu gibi birisi olmalı demiş. Hem sert hem yumuşak hem diklenen hem dik duran hem vurdumu oturtan hem sevdimi tam seven örümcek adam gibi birisi olmalı demiş. Devam etmiş. Kara Murat gibi biri olmalı demiş. Hem gülen hem ağlayan hem kızan hem hoş gören hem yanılan hem yanıltan hem tavizsiz hem pragmatik Joker gibi biri olmalı demiş. Joker diye de okunabilir. Kel olan gibi birisi olmalı demiş. Aynı anda hem TÜSİAD'a hem MÜSİAD'a üye olabilen kel olan gibi birisi olmalı demiş. Acaba birini mi ima ediyor şimdi? Böyle biraz tarama özürlü birisi var da acaba Ahmet Hakan ona mı gönderme yapıyor? Hem TÜSİAD'a hem MÜSİAD'a üye olabilen kel olan. Neyse James Bond gibi biri olmalı. Nasrettin Hoca birisi gibi birisi olmalı. Hem risk alan hem kaçan bir ileri giderken iki de geri çekilen Mehter Marşı'ndan İzmir Marşı'na kayıveren Machiavelli dayı gibi biri olmalı demiş. Ahmet Hakan iyi kafa bulmuş da boş laf etmiş. Yani 2019'da %48'in başkan adayını konuşmak için 2017'nin 21 Nisan gününden 41.8 rakamı üzerinden yorum mu yazılır? Yazılır işte. Maksat sayfa dolsun. Şimdi bana da böyle yarım sayfa yer verseler ben de doldurmak için herhalde kel olan James Bond, Machiavelli, Nasrettin Hoca muhabbeti yapardım. Vallahi bana verseler daha iyi şeylerle doldururdum diye iddialı bir rakip yaklaşımında bulunayım. Ahmet Hakan da bugün eğlendirmiş işte okurlarını. Kemal Kılıçdaroğlu usulü 3 çok sert tepki demiş. 1- Böyle şey olabilir mi? 2- Bakın bu çok yanlış. 3-
doğru bulmuyorum şeklinde. Öyle de aralarda bolca boşluk serpiştirerek o köşeyi de öyle doldurmuş. Bir de referandum yenilenirse ne olur demiş. Mühürsüz oy pusulaları yüzünden referandum yenilenmesini talep edenlere sesleniyorum. Referandum yenilenirse %48.4'ü anca rüyanızda görürsünüz demiş. Yani hiç öyle şeye heveslenmeyin, referandum yenilenmez diyor. Bizce de yenilenmez ama zaten önemli olan bu dakikadan sonra yenilip yenilmemesi değil Ahmet Hakan ya da bunu savunan başkaları. Önemli olan Türkiye'de hukukun üstünlüğünün ne olduğu. Acaba lavaboya atılıp ya da klozetin içine dökülüp üzerine sifon mu çekmeye karar vereceğiz hukukun üstünlüğünün? Hakim dahi olsa, bir yargı organı dahi olsa, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yani milli iradenin çıkardığı bir kanunun ayaklar altına alınmasını, yırtılıp çöpe atılmasını sindireceğiz mi, hazmedeceğiz mi, hazmetmeyeceğiz mi? Bundan sonra Türkiye böyle bir ülke mi olacak, yoksa kanuna, hukukun üstünlüğüne riayet eden bir ülke mi olacak, öyle bir demokrasi mi olacak? O kararı vereceğiz. Yoksa 48'ler, .4'ler, .5'ler, 45'ler, 50'ler bunlar önemli değil. Önemli olan hukuk devletiyiz diye ortalıkta dolaşabilecek miyiz, dolaşamayacak mıyız? Dünyada sicilimiz ne, hukuk sicilimiz ne, insan hakları sicilimiz ne, demokrasi sicilimiz ne, ekonomimiz bunlardan kaynaklanan bir şekilde nerelere gidiyor, nerelere gidecek, bunun önemli olduğunu kavrayın artık. Böyle sayılar üzerinden not vermeyin demokrasiye. Sayılar üzerinden verirseniz işte biz şu kadar aldık, olsun ne yapalım arkadaş, %51 aldık, biz haklıyız. Ne olur Lyon işte dün 51 %51 aldı değil mi, bir golle kazanmış oldu, yarı finale çıktı. Bu mudur yani, futbol maçı mıdır demokrasi? Bir gol daha fazla attık, biz kazandık. Bundan sonra bitmiştir tartışma. Bu değildir demokrasi arkadaşlar. Ülkelerin kaderi böyle gollerle, skorlarla filan, sandıktan çıkan yüzdelerle ya da noktalarla ölçülmez. Bunu artık öğrenin. Öğrenmiyorsanız boş yere mütalaa vermeyin. Sedat Ergin'e geçiyoruz. Ankara'da mükemmel örtüşme diyor. Ankara'nın seçim sonuçlarını analiz etmiş. Diyor ki, Ankara'da Adalet ve Kalkınma Partisi 12 Haziran 2011 seçimlerinde 1.471 milyon yani 1 milyon 471 bin oy almıştı. 7 Haziran 2015'te bunlar 1.350'ye düştü. 1 Kasım'da 1.670'e çıktı diyor. 16 Nisan'da 1.668 yani mükemmel örtüşme dediği bu. Gelelim muhalefetin oylarına. Cumhuriyet Halk Partisi 935 bin almış 12 Haziran 2011'de, sonra 956'ya çıkmış 7 Haziran'da, 1 Kasım'da 1 milyon 37 bine çıkmış, 16 Nisan'da 1 milyon 747 bine çıkmış hayır oyları, yani ağırlıkta Cumhuriyet Halk Partisi oyları. Tabii ittifakın kağıt üzerinde kaldığını da anlatıyor burada, yani AKP-MHP ittifakının ve CHP ile diğer muhalif partilerin oylarının. Ankara'da bütün yollar Çankaya'ya çıkar diye Çankaya ilçesinin ne kadar tayin edici olduğunu vurguluyor. Ankara'dan daha fazla hayır oyu çıkmasında. Ankara'da aslında farkı belirleyici olarak CHP'nin kalesi olan Çankaya ilçesi getirmiştir diyor Sedat Ergin. Diyor ki sonra da Çankaya ilçesinde hayır oyları 483 bine yani %78.27'ye çıkarken evet oyları 134 binde yani %21'de kalmıştır. Arada 349 bin gibi hayli büyük bir fark vardır. Yine CHP üstünlüğündeki Yeni Mahalle ilçesine de hayır CHP'si 64 binlik bir fark atmıştır diyor. Görüldüğü gibi referandumun en kritik çekişmelerinden birine sahne olan Ankara'da sonucu tayin eden İstanbul'da olduğu gibi büyük ölçüde MHP ve HDP'li seçmenler olmuştur. Özetle siyaset tuhaf sürprizleri barındırabiliyor demiş Sedat Ergin bugünkü yazısında. Mehmet Yılmaz da demokrasi uzak bir rüya mı olacak diyor bugünkü yazılarından birinde. Referandumla kabul edilen anayasa değişiklikleri yürürlüğe tam olarak girdikten sonra nasıl bir ülkede yaşayacağımızın ipuçları bunlar demiş. Partili Cumhurbaşkanı'nın bizlere çizeceği demokratik hakların çerçevesinin dışına çıkamayacağımızı gösteriyor.
Seçilecek Cumhurbaşkanı hangi partili olursa olsun, hukukumuzun ve haklarımızın onun insafına kalacağını şimdiden ilan ediyor. Özgürlükçü ve geniş mutabakata dayalı bir anayasa için yola çıktık. Varabildiğimiz yer bir polis devleti. Türkiye gibi bir ülke demir yumrukla nereye kadar idare edilir diye sormuş Mehmet Yılmaz bugünkü köşe yazısında. Evet, siyasi köşe yazılarına devam edeceğiz ama şimdi az önce de vaat ettiğimiz gibi dünkü maçın yorumunu önemli bir spor yazarından dinleyelim. Cumhuriyet Gazetesi yazarı, sevgili kardeşimiz, meslektaşımız Orhan Can telefon attığında. Orhan Can, günaydın, merhaba.
Günaydın Zafer, iyi yayınlar.
İyi yayınlar demek için çok daha iyi bir yayın olsun dileğiyle başladık ama maalesef öyle olmadı. Dün Vodafone Arena'da olmak isterdim. Her zaman yaptığımız gibi seninle yan yana koltuklarda o maçı izlemek isterdim. O 15 golü görmek isterdim ama olmadı. Sonuçta biz boyun eğikliğiyle çıktık oradan, ya da yoksa öyle mi? Ne diyorsun maçın skoruyla ilgili?
Ya boyun eğmedik aslında, yani maçın skoru. İşte maç geldi gitti, geldi gitti ama Beşiktaş iyi de top oynamadı yani. Oyun, biz buna biliyorsun oyun tutturmak diyoruz. O da oyunun en başından itibaren oluyor. Bir türlü sevmedi, oyun tutturmadı. Beşiktaş'ın zaten bir zaafı var. Kendisine böyle önde basan takımlara karşı pek iyi çıkışlar yapamıyor.
Pas ama, yapamıyor. Ama bu herhalde Lyon'un marifeti değil mi? Yani Lyon bunu yapmak üzere geldi ve yaptı.
Yani aynen, evet. Onlar Lyon'da da böyle oynamışlardı. Ama şeyde, ikinci yarıda özellikle. Hatırla mesela Fransa'da ikinci yarı bayağı zor geçmişti yani. Çok daha farklı. Hani bir Beşiktaş bireysel hatalar yaptı, yenildi ama onun dışında da adamlar neredeyse tek kale oynadılar Fransa'da. İyi bir takımları var. Çok süratliler. Ama biz alabilirdik. Özellikle Quaresma'nın o direkten dönen topu arkasından Babel'in göğsüne çarptı. Babel şut çekiyor, Cengiz suratından dönüyor. Yani inanılır gibi değil. Onların direkten dönen topları var. Muazzam bir atmosfer. Güzel bir maç oldu. Tabii biz turu geçmek için gitmiştik. O umutla gitmiştik. Olmadı.
Ama işte futbol böyle bir oyun değil mi Orhan Can? Yani Talisca iki tane gol atıyor. İnönü stadı yıkılıyor. Tam umutlanıyoruz. Penaltılara kalıyor. O atıyor, o kaçırıyor. O atıyor, o kaçırıyor. Son Mitrovic'e kalıyor. Mitrovic penaltıcı değil. İşte stoper çok iyi formda da değil falan filan ama ya olur böyle şeyler. Hatırlıyorsun Dünya Kupalarında final penaltılarını ne isimler kaçırdı. Olur da Cenk Tosun'a gelir, o kaçırırdı değil mi? Yani böyle de bakılmamalı olaya aslında.
Ya tabii işte o zaman ne yapıyoruz? Hayıflanıyoruz mu işte. İşte hayıflandığımız noktalardan bir tanesini söyleyeyim maçtan sonra oradaki spor yazarı arkadaşlar, spor muhabirlerinden. Ya mesela işte Tosic değil de bek atsaydı, bak Zafer, hayatın kırılma noktası. Gol olsaydı, daha da formdaydı çünkü. Tosic yorgun. Arkasından onlar kaçırdılar. Turu Beşiktaş geçmiş. Şimdi böyle bir mantık silsilesi yaptığımızda böyle bir şey yapıyor. Bek atsaydı diyoruz. Tosic atmasaydı. Gol olsaydı Beşiktaş turu geçmişti. Çünkü arkasından onlar attılar. Penaltı kaçırdılar.
Ama yani futbolda bunlar var. Bazen senin en çok umut bağladığın forvet oyuncusu 10 tane gol kaçırıyor. Geliyor defanstan birisi kafayla gol atıyor. Yani bunlar tabii futbolda hesabı yapılacak şeyler değil. Ben bir şey daha merak ediyorum. Ben gelemedim dün akşam, yoktum orada ama stattaki atmosfer nasıldı? İnanılmaz bir destek vardı ve UEFA'ya da bir öfke vardı herhalde, değil mi?
Evet, yani ama ceza almamak için yani Beşiktaş takımına sahip çıktı. Biliyorsun böyle işte kendini tutamayanlar falan da bu yüzden çok ceza alıyor Beşiktaş. Çok da maç kaybetmişizdir sadece bu öfke yüzünden. İnanılmaz bir disiplin vardı ve sonuna kadar. Zaten adam da, antrenörleri de şey dedi maçtan sonra, hayranlıkla izledik dedi Türk taraftarı. Yine bütün dünyaya da şey oldu ama umut ederdik ki işte bu turla taclansın.
Hem o dersi verelim hem de turu atlayalım diye umuyorduk. Peki bundan sonra Tabii Beşiktaş sadece şampiyonluk yarışında artık mücadele kaldı. Tek opsiyonu kaldı. Bundan sonra Beşiktaş ligde ne yapar? Başakşehir yetişebilir mi? Bu kupadan eleniş, dünkü yenilgi Beşiktaş'ın moralini olumsuz mu etkiler, yoksa tam bir konsantrasyonla artık şampiyonlukta dolu dizgin gider mi? Ne diyorsun bu hafta?
Şimdi onda hepimizin şöyle bir korkusu var. Şöyle dakika artık 100 olduğunda, 110 olduğunda artık Beşiktaşlı oyuncuların ayakta zor, hani bazılarının, özellikle çok koşan forvet oyuncuların, bunlardan bir tanesi sakatlanıp çıkan Quaresma'nın artık ayakta zor duruyorlardı çocukların. Baldırlar şişti yani. Bu yorgunluk, hemen bugün mesela 11'de idman var. Sabah hemen toplanıyor takım. Ama sanırım hafif bir idmanla geçecektir. Bu yorgunluk, pazartesi de maç var.
Evet.
Adana'dan, yani pazartesi maçından, gerçi kendi sahasında maç İnönü'nde oynanacak ama ben hep hala İnönü diyorum oraya.
Ben de İnönü diyorum.
Puan kaybetmeden geçmesi lazım. Bu çok önemli. Pazartesi. Bu mihenk maçı, hani hatırlayın mesela birkaç yıl önce biliyorsun bazı arkadaşlar 3 kupa alacağız deyip 0 çekmişlerdi. Biz de aynı duruma gitmeyelim şimdi. Bir kupanın biri gitti. Bari ligi alalım. Evet. 5 puan var ama şimdi bu pazartesi 3 puan çıkarsa yine Başakşehir'in kendi maçından 3 puan aldığını düşünürsek yine 5 puan olacak. Tabii. Bir haftaki sonraki maç Başakşehir'le, o düğüm çözen maç.
O maç çözer diyorsun.
Evet. Arkasından Fenerbahçe. Fenerbahçe'yi ben pek şey görmüyorum. Yani yine Fenerbahçe'dir. İnönü'nde asılırlar ama. Ondan sonra
yani özetle,
biraz daha şekillenmiş olur.
Yani. Evet. Özetle Beşiktaş artık psikolojik olarak mücadele etmek zorunda. Bu handikapla ve şampiyonluk yarışına asılmak zorunda.
Gibi olur. Bak, bir taraftan da mesela bazı bilinçsiz yapılan hareketler, takımı nasıl yaktığını, transfer politikasının da bir takıma ne kadar gerekli olduğunu da söylemeden edemeyeceğim Zafer. Şimdi bilinçsiz harekete geleyim. Abu Bakar. Ya mesela dün nasıl aradık onu? Şöyle.
Dün yedek kulübesinde ikinci forvet yoktu. Öyle bir maça çıktık.
Evet. Aynen o. Yani şimdi 80'de değişiklik olsa diri bir adamın, diri bir forvetin karşı rakibi nasıl yıpratacağını.
Tabii.
Ya da 110'da, 115'te, tabii, 118. dakikada diri bir forvetin ne kadar ihtiyacı olduğunu bir takımın bir kez daha gördü herkes. Tabii.
Penaltılarda yani bile işe yarardı değil mi? Bir çift taze ayak.
Tabii canım, yani taze ayak, yani ölü vuruşu. Mitrovic'in attığını ben bu yaşımda daha güzel atardım. Mitrovic'in.
Dur, daha sen kaç? Yani 35 filan, 35 yaşına anca bulmuşsundur Orhan canım. Yapma bu yaşta.
Evet. Yani Mitrovic işte yaktı bizi yani. Öyle topa mı, o kadar yumuşak topa mı vurulur? Yani defansın en önemli adamlarından bir tanesinin o gece için, dün gece için.
Evet.
Vur bari aban yani topa. O evet. Da yapmadı. Sanki sen teknikli bir oyuncu değilsin ki. Vur aban şunu at, olmadı.
Ama işte bunlarla artık tartışmayalım maçı. Geride kalsın. Sen bugünkü yazını yine her zaman olduğu gibi müthiş lezzetli bir edebi satırlarla tamamlamışsın. Diyorsun ki yaprak döker bir yanımız, bir yanımız bahar bahçe. Hasan Hüseyin'den bir alıntı yapıyorsun. Biraz açar mısın?
Evet. Ya bu işte Beşiktaş'ın kaderinde var. Sanki bizim için yazmış bunu. Ya bir tarafımız böyle tiril tiril dökülürken, heyecan çekerken, kalp krizi geçirirken, öbür yanımız da sevinçten havalara uçuyor. Çünkü Beşiktaş top oynuyor. Bir de turu geçseydik bahar bahçeydik zaten. Ama öbür taraftan da işte o Beşiktaş'ın biliyorsun 2-0 galip de olsak ne hallere geldiğini, onu anlatmak istedim ben. Herhalde Hasan Hüseyin Beşiktaş taraftarı için yazmıştır diyeyim. O anda geldi aklıma.
Evet, güzel olmuş ama ellerine sağlık. O bir yanımız bahar bahçe ruhunu yaşatmak üzere seninle pazartesi gecesi Adana Spor maçında basın tribününde yine buluşalım Orhan Can. Yine o bahar bahçe ruhunu yaşatalım orada. Var mısın?
Tamam.
Peki.
Evet, varım tabii ki.
Çok teşekkürler Orhan Can. Ağzına sağlık, kalemine sağlık. Geçmiş olsun diyelim bu arada.
Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Cumhuriyet Gazetesi yazarı sevgili kardeşimiz Orhan Can dün gece Vodafone Arena'da ya da bizim hep tercih ettiğimiz adıyla Dolmabahçe'de İnönü Stadı'nda yaşananları bizlere özetliyordu. Saatler 8.27'yi gösteriyor. Köşe yazarlarıyla devam edelim. Hürriyet'te Deniz Zeyrek, Trump o notu beklemeden aramış diyor. Deniz Zeyrek'in yazısı çok enteresan. Çünkü 17 Nisan günü Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradığı ve referandum sonuçları için tebrik ettiği söylenmişti. Daha sonradan tebrik değil yani öyle bir işte hani referandum geride kaldı diye aradığı, o arada esas olarak Suriye'yi konuştukları ama bunun da Cumhurbaşkanlığı tarafından işte Amerikan Başkanı aradı tebrik etti şeklinde yansıtıldığı haberleri vardı. Deniz Zeyrek yazısında diyor ki normalde bir ülkede seçim olduğu zaman ya da referandum olduğu zaman başka bir ülkeden gelen bu tür tebrik telefonlarının öncesinde o ülkenin yani tebrik eden ülkenin Dışişleri Bakanlığı ve öteki ülkedeki Büyükelçiliğin bir değerlendirme notuyla birlikte gelir. Ama Trump değişik bir başkanlık stili tarzı uyguluyor. O notları beklemeden direkt aramış Sayın Cumhurbaşkanı diyor. Enteresan bir ayrıntı Amerika-Türkiye ilişkileriyle ilgili olarak. Yeni Çağ Gazetesi'nde enteresan bir yazı var. Ahmet Takan, sarayda son başbakan kavgası başlığıyla yazmış. Binali Yıldırım, siyasi tarihimize son başbakan unvanı ile mi geçecek diye soruyor yazısında Ahmet Takan. Referandumda alınan ağır tahribatı onarmak için hemen kolları sıvayan AKP koridorlarından, saray odalarından çok değişik sinyaller geliyor demiş. Binali Yıldırım'ın önceki günkü sözlerini hatırlayalım diyor Ahmet Takan. Gerek yerel yönetimlerde, gerek teşkilatlarda, gerek hükümet faaliyetlerinde daha vatandaş memnuniyetini artıracak ne gerekiyorsa o hususlarda adımları atacağız. Yıldırım 2019'da seçim yok dedi. Kabinede revizyon daha önce de kesinleşmişti diyor. Şimdi referandumun ağır tahribatını onarmak için çok yönlü operasyon hazırlıklarının hummalı bir şekilde yapıldığı sarayda şu anda AKP'de erken kongre konuşuluyor demiş. Baskın seçim planları da yapılıyor. Berat Albayrak ekibinin Binali Yıldırım'ın ipini çektiği iddia ediliyor. Sarayda çok etkin bir baş danışmana sordum diyor Ahmet Takan. Referandum sonuçlarından dolayı Erdoğan'ın Binali Yıldırım'a karşı çok kızgın olduğunu söyledi. Çalışmalarından memnun değil dedi. Erdoğan'ın AKP'ye üye olmasının ardından başbakanlık değişikliğinin sürpriz olmayacağını da belirtti. Kulağıma gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili iddiaları da sordum. Şansı çok yüksek. Emir komuta zincirini aksatmayan çok iyi bir asker diye yanıt verildi. Anlayacağınız bir zamanların sert Erdoğan muhalifi Süleyman Soylu siyasi tarihimize son başbakan unvanıyla geçerse kimse şaşırmasın. Önce küfretti sonra kuzu çevirdi diyor. Yani Ahmet Takan'ın iddiasına göre Binali Yıldırım'ın 2019'u çıkarmayacağı yani son başbakanın o olmayacağı Süleyman Soylu olabileceği iddiaları var. Bakalım bu iddialar gerçek olacak mı? Cumhuriyet gazetesine bakıyoruz. Emre Kongar Cumhuriyet'te ne yazmış? Diren çünkü zamanın ruhu senden yana diyor. Emre Kongar Hoca diyor ki zamanın ruhu bir hayalettir. Gece gündüz sürekli sizinle olan zihninize, yüreğinize sızmış, hiçbir yerde sizi yalnız bırakmayan, en yalnız, en mahrem anlarınızda bile dürtükleyen, içinize işlemiş çok güçlü bir hayalet. Kimi zaman iktidardır, kimi zaman çıkarlarınızdır, kimi zaman sevdikleriniz, inandıklarınız, kimi zaman bireysel yaşamınızdır. Kimi zaman toplum, kimi zaman baskıdır, cezadır, hapistir, derisi yüzülmektir. Kimi zaman ödül, kimi zaman vicdan. Zamanın ruhu adı üstünde zamana göre değişir demiş Emre Kongar Hoca. Tayfun Atay da Cumhuriyet'teki yazısına bugün bulantı başlığını atmış. Diyor ki, harp hiledir hadisine sığınarak mı yapıldı bütün bunlar? Kendi memleketlerini zihnen Darül İslam ve Darül Harp diye ikiye mi böldüler? O yüzden millet kararını verdi. Evet dedi sözlerindeki milleti ümmet olarak mı okumak gerekiyor? Memleketin hayır diyen yarısı da kafire hizmet eden fasıklar mı sayılıyor? Ve seçimi zihnen cihad olarak kodladıkları için hileyle de olsa harbi kazanmış olmalarından dolayı mı zafer coşkusuyla kutluyorlar sonucu? Bunlar geçiyor kafamdan ve bulantım daha da artıyor demiş. İstifra etmemek için tövbe istiğfar ediyorum demiş Tayfun Atay Cumhuriyet'teki köşe yazısında. Milliyet gazetesine bakıyoruz. Milliyet gazetesinin yazarlarından Mehmet Tezkan'ın köşesine gidiyoruz. Mesele CHP'nin iktidarı değil demiş Mehmet Tezkan bugünkü yazısında. Referandum sonuçları tartışılıyor, konuşuluyor, değerlendiriliyor demiş. Çok çeşitli yorumlar yapılıyor demiş. Bu yorumlar doğru mu? Büyük çoğunluğuyla evet ama mesele kimin iktidar olacağı değil. Mesele CHP'nin iktidar olup olmaması da değil. Mesele Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı cumhurbaşkanı olacak meselesi de değil. Mesele Türkiye'nin yeni rejimi taşıyıp taşıyamayacağı. Mesele referandum sonuçlarının herkesin içine sinmesi. Mesele hukukun üstünlüğüne dayalı adaletli düzenin varlığı. Mesele demokrasinin yara alıp almaması. Hassasiyet burada demiş. Mesele Türkiye'yi kimin yöneteceği de değil, nasıl yöneteceği diyor. Az önce bizim de yaptığımız yoruma paralel değerlendirmesinde bir de yazısının bir başka yerinde de çifte vatandaşlar oy kullanmamalı diye bir mütalası var Mehmet Tezkan'ın. Bilmiyorum ne kadar katılırsınız ama hem Alman hem Türk vatandaşı, hem Hollanda hem Türk vatandaşı, İngiltere'ye de Fransa vatandaşı. Bence diyor ikisi bir aradaysa çifte vatandaşsa oy kullanmamalı. Bana göre doğrusu şu demiş, Türkiye'ye yerleşen çifte vatandaşlar oy versin ama Avrupa'yı mesken tutanlar uzaktan ahkam kesmesin demiş. Bilmiyorum çifte vatandaş olanlar ne hisseder bu konuda. Evet, gelelim Yeni Şafak gazetesinin yazarlarına bakalım onlar neler yazmışlar. Bugün Yeni Şafak'ın yazarlarından da birkaç alıntı yapalım sizlere. İbrahim Sarıgül'ün köşesine bakalım. Yeni dış müdahale alanı yakında İslamcı faşistler bile diyecekler demiş İbrahim Karagül bugünkü yazısında. Diyor ki dikkat ederseniz bu İsrail aşırı sağı ile ABD'nin neokonlarını İslamofobi kavramını üretenlerin ortak dilidir diyor. Son zamanlarda Avrupa'da yükselen ırkçılığa malzeme sağlamak için üretilen Türkofobi kavramını üretenlerin söylemidir. Bu çevreler her ne kadar içeride ise de çok yakınımızda ise de yerli olma söylemini dillerinden düşürmüyor olsa da aslında yeni çok uluslu müdahale için alan açmaktadır. Bu yönüyle yabancı unsurdur. Hangi küresel sermaye çevresine, hangi operasyon alanına mensup oldukları bilinmektedir. Patronları İslami terör eşleştirmesini yapanlardır diyor. Kullandıkları dilin seyrine dikkat edin diyor İbrahim Karagül. Çok yakında radikal İslam, İslamcı teröristler İslamofaşizm kavramlarını öne çıkaracaklar. Bu tür kavramlar üzerinden birer neokon gibi FETÖ'nün düşman bellediği her çevreye saldıracaklar demiş. Yeni Şafak'ın yazarlarından Yusuf Kaplan da asıl heyecan, asıl iş şimdi başlıyor. Taze bir heyecan dalgası şart demiş bugünkü köşe yazısında Yusuf Kaplan. Diyor ki aynı hedeflere kilitlenmesinden burada iktidara önemli görevler düşüyor. Toplumun önüne hedefler koyulmalı. Toplumda her alanda hem güven ortamı tesis edilmeli hem de toplum işine gücüne bakmalı, geleceğe odaklanmalı. Gerilimler, gerginlikler, fitne, fesat ülkenin gündemini belirlememeli. Bizim ülkenin önünü açacak köklü projelerimiz, hedeflerimiz toplumun bütününde bir heyecan dalgası oluşturacak. Kenetlenmeyi sağlayacak şekilde topluma aktarılmalı, ülkenin gündemini bunlar belirlemeli demiş Yusuf Kaplan bugünkü Yeni Şafak'taki köşe yazısında. Evet. Evet, köşe yazarlarını okumaya Star Gazetesi'nin yazarlarıyla devam edelim. Bakalım onlar bugünkü yazılarında neler demişler, Star'ın yazarlarına bakalım. Bugün Yiğit Bulut neler buyurmuş bakalım. Yeni sistem Türk ekonomisini en son noktasına taşıyacak demiş. Yani en uç noktasına, en tepe noktasına taşıyacak diye bir yorum yapmış. En noktasına taşıyacak demiş. Nasıl mı? Bir cümle. Yeni sistem bilgi, çalışma, vizyon odaklı yeni bir ekonomik finansal aklı hakim kılacak. Türkiye'nin geçmişte çektiği ekonomik sıkıntıları düşünün ve şu soruyu lütfen sorun. Ana sorun bazı alanlarda eksik olmamız mıydı, yoksa yanlış yönetim ve hantallık yüzünden karar alamamamız, harekete geçemememiz miydi? Bu soru sonrası konuya her zaman yaptığımız gibi bir tespitle başlayalım diyor. Sevgili dostlar, bürokratik sıkıntı en dipteki küçük mekanizmalardan başlar, en tepedeki halkanın içine kadar uzanır demiş. İşin kötüsü hepimiz de bu gerçeğe alışırız ve yapamadıklarımızı sorgularken şöyle tuhaf bir cümle kurarız. Burası Türkiye. Beğenmiyorsan da değiştirmek için ne yaptın demezler mi adama diye yazmış Yiğit Bulut bugünkü yazısında. Hüseyin Gülerce de bugünkü yazısında 15 Temmuz 16 Nisan birilerinde hep aynı hüsran diyor bugünkü köşe yazısında Hüseyin Gülerce. Diyor ki bakın İngiltere'nin en etkili gazetelerinden The Guardian Türkiye'deki referandumu ele aldığı başyazısında neler dedi. Referandumda onaylanan anayasa değişiklikleri Türkiye'yi 100 yıl sonra yeniden sultanlığa dönüştürecek ama Türkiye tek bir adamın bünyesinde toplayamayacağı veya dar bir yere sıkıştıramayacağı kadar karmaşık bir ülke, direniş yeniden başlayabilir. Ne ilginç değil mi diyor Hüseyin Gülerce. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu da halkı sokağa direnmeye çağırıyor. Ne ilginç değil mi? Ülkedeki gerilimden şikayetçi olan CHP habire geliyor. Gezi olaylarının perde gerisindeki sponsoru, ayaklanma operatörü George Soros referandum sonrası kaos planı için devreye giriyor. Yeni düvel saldırıyor deyince sonra birileri bozuluyor diye de bitirmiş yazısını Hüseyin Gülerce Star gazetesi yazarı. Bakalım öteki gazetelerde neler var demeden önce öteki telefon bağlantımıza geçelim. Sizlere daha önce de söylemiştik yayınımızın başında. Önemli bir tartışmamız daha oldu. Büyük şehirlerde ama özellikle de İstanbul'da çok sayıda taksinin görev yaptığı İstanbul'da taksilere kameralar yerleştirileceği haberi var. Yani daha önceden de bunun söylemleri vardı ama artık yavaş yavaş bunun somutlaşabileceği, somut hale getirilebileceği söyleniyor. Bu konudaki sözleşmelerin, taahhütnamelerin taksicilere dağıtıldığı haberi de var. Ama en önemlisi tabii İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuya sponsor olması ve hatta kameraların parasız şoförlere dağıtılıp işte taksilere, servis araçlarına, minibüslere falan yerleştirilecek olması. Bu konuyu konunun muhatabı en önemli ağızlardan biriyle konuşacağız. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Sayın Yahya Uğur telefon attığımızda. Yahya Bey günaydın efendim.
Günaydın efendim, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Ne kadar somutlandı, yani somutlaştı bu proje? Yani artık yerleştirilmek üzere mi bu kameralar taksilere?
Şimdi Zafer Bey biliyorsunuz bu aslında epeydir. Siz de çok anlattınız, sağ olun. Bu zaten önceden beri konuşulan bir proje. Bazı araçlarımızda da vardı zaten. Fakat şöyle bir gelişme oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü özellikle terörde de teröre karşı bir önlem olarak da taksilere kamerayı yerleştirilmesi konusunda bir genelge yayınladı. Bunu bütün Türkiye'deki büyükşehir belediyelerinden ve il belediyelerinden istedi. Bu bizim açımızdan önemli bir şey. Biz konuyu kesinlikle önceden beri de zaten sıcak baktığımızı, hatta bu tür projelere girdiğimizi de söylemiştik. Bizim açımızdan şundan önemli. Bir kere güvenlik, biz 125 tane arkadaşımızı maalesef burada 50 lira, 100 lira, 200 lira gibi basit paralar için kaybettik. Katledildi bu arkadaşlarımız, bu caniler tarafından. Böyle basit. Böyle bu kadar hani hemen tespit edilip de yakalanacağını bilseler böyle bir vahşi cinayete girmezlerdi. Kesinlikle vazgeçerlerdi diye düşünüyoruz. Şoförümüzün can güvenliği açısından bu çok önemli. İkincisi, müşterilerimiz için de bunlar çok önemli. Ben bir sürü yaşanan tartışmanın, unutulan eşyanın artık geride kalacağını düşünüyorum. Bu araç içerisinde kamera olmasıyla beraber. Bunlar hangi şoför, kim tarafından, nerelerde çalışmış, bunların hepsi artık tespiti mümkün hale
Şimdi
gelecek.
Yahya Bey, bunlar tabii bu anlattıklarınız haklı, pozitif gerekçeler ama bir de karşı argümanlar var. Mesela taksinin içinde kamera bulunmasının insanların özel yaşamına ekstra bir müdahale olduğu savı da var. Yani taksi içinde biliyorsunuz insanlar gerek kendi aralarında gerekse taksi şoförüyle muhabbetlere girerler. Bu muhabbetler magazin konusunda da olabilir, siyasi konularda da olabilir. Bunların kamera tarafından kayda geçirilmesi ve belki de ileride güvenlik makamlarına ihbar amacıyla kullanılması yahut belki kötü niyetli esnaf tarafından magazin malzemesi olarak kullanılması gibi riskler var. Buna ne diyorsunuz? Yani özel yaşamının bir parçası takside seyahat insanın bu ihlal edilmiş olmayacak mı?
Kesinlikle hayır. Bir kere şunu hemen söyleyeyim. Taksi kamusal alandır. Taksinin içerisi kanunlar böyle tarif eder. İkincisi, buradan hemen şu sav akla geliyor. Acaba bu görüntüleri şoför arkadaş kaydedecek de istediği zaman kullanabilecek mi gibi bu sorudan böyle anlaşıldığı ortaya çıkıyor. Kesinlikle bu doğru bir bilgi değil. Bunlar kamu kurumları tarafından bu bilgiler kaydedilecek ve sadece savcılık tarafından istendiğinde bu görüntüler
Bir
ortaya
dakika, bu
çıkacak.
çok önemli ama bu söylediğiniz kamu kuruluşları
Tabii.
tarafından mı yani kamu kuruluşları mı bunları muhafaza edecek?
Elbette.
İşte ama
Bu
esas benim söylediğim de o. Yani eğer oradaki kayıtlar kamu tarafından muhafaza edilecekse bu taksi müşterisi açısından son derece itici bir şey. Ben şimdi bindiğim takside yaptığım herhangi bir konuşmanın ya da ne bileyim yaptığım herhangi bir hareketin doğrudan kamunun eline bir kayıt olarak geçmesinden tedirgin olurum. Bu insanları taksiye binmekten caydırır, öyle değil mi?
Ya ben Zafer Bey, ben buna katılmıyorum. Şöyle,
Yani sizin
şimdi
ekmeğinize de mani olur. Onu demek istiyorum.
ya biz bu konuda arkadaşlarımızla da bayağı tartıştık tabii. Hani farklı
Bir
fikirler
şey
fakat
soracağım. Siz taksici misiniz? Yani yapıyor musunuz taksicilik? Şoförlük yapıyor musunuz?
hayır, şu anda
Ha,
yapmıyorum.
yapmışsınızdır ama
Başkanlığımdan
yani bir dönem yapmış olduğunuzu varsayıyorum.
bir dönem değil. Ben başkanlığa kadar hala yapıyoruz ve benim kendim de bir taksi sahibiyim. Zaten başka türlüsü mümkün değil.
Anladım. Şunu
Taksi.
şuna getireceğim lafı. Siz de bilirsiniz ki taksici müşteri diyalogları ve sohbetleri son derece keyifli, son derece lezzetli, hayatımızın son derece vazgeçilmez ama orada kalması gereken çok özel sohbetlerdir. Yani onun özelliği odur. Berber koltuğundaki müşteriyle berberin diyalogları gibi bir şeydir. Şimdi burada bundan sonra bunların kaydedilip kamunun eline geçmesinden ve belki de talep üzerine savcılıklarda iddianameye malzeme olmasından söz ediyoruz. Bence bu çok vahim bir şey. Siz katılmıyor musunuz buna?
Ben katılmıyorum. Şöyle bunu özellikle belirteyim. Bir kere yani şimdi takside konuşulan elbette ki keyifli sohbetler gene devam edecek. Niye? Çünkü bunların hiçbir şekilde bir adli bir değeri yok ve şey olmuyor. Ama bir taksici arkadaşımız bir için katledildiyse şimdi bu görüntülerin elde edilmesi, elde olması bizim için çok da önemli. Bunun dışında bakın siz tabii meseleye bir başka taraftan da baktınız. Bu da çok önemli ama şurası da çok gerçekten taksici arkadaşlarımızın mağdur olduğu bir konu. Taksici arkadaşlarımız arabada bir şey unutulduğunu iddia eden insanlar tarafından da sürekli işte arabada unutuldu da geriye getirilmedi veya Sonra 3 gün sonra bir bakıyoruz başka yerden çıkmış. En kolay töhmet altında bırakılan bir meslek. Bunlar açısından da çok önemli. Şimdi bir de yani ne kadar bu şey yaparsınız sohbet ederken ne kadar çok özel konularınızı paylaşırsınız ki taksiyle. Hiçbir yerde bu kadar
öyle. Vallahi değil. Taksilerde öyle diyaloglar dönüyor ki yani ben de müşteri olarak da biliyorum. Öyle diyaloglar dönüyor ki başka hiçbir yerde yapamayacağınız sohbetler. Neyse bu konuyu konuşmuş olalım. Ben işin başka bir tarafını daha sormak istiyorum size. Vaktimiz kısıtlı o yüzden buyurun. Başka bir soruya atlayacağım. Şimdi bunların maliyetinin aşağı yukarı 6 bin lira falan civarında olduğu anlaşılıyor ve birisi bunu bedava takmayı vaat ediyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinden araçlara. Doğru mu bir bilgi?
6 bin lira değil. Daha düşük bir maliyetti. Fakat İstanbul Büyükşehir Belediyesi bunu tam 5 yıl önce projelendirmişti. Bir de şurası da çok mühim. Yani burada sadece kamera takılmaya sponsorluk yapılmıyor. Burada bir sistem getirilecek.
İhalesi yapıldı mı bunun? Kimler girdi ihaleye biliyor musunuz?
Ben daha önce bir ihale yapılmıştı. Sonra sözleşme vazgeçildi. Onu biliyorum. Şu anda herhangi bir başka bir kuruluşlara falan yaptırılmıyor.
Toplam maliyetini biliyor musunuz ne kadar olacağını bunun?
Yani o dönemde 30 milyon lira civarında bir şey olduğunu konuşuyorduk.
Evet.
Yani 2000 lira gibi bir rakam.
Yani araç başına 2000 lira gibi bir
araç başına. Peki. Yalnız bu sadece kamera sistemi değil. Hani bunun içerisinde uygulamalar da var. Hani internetten, cep telefonundan taksi çağırma sistemi, taksilerin, şoförlerin denetimi. Bu çok kapsamlı bir sistem.
Entegre bir sistem, anladım. Peki
çok,
siz...
güzel bir sistem olacak. Şunu... Yani gerçekten şu çok önemli. Müşterilerimizin asla tedirgin olmasını istemem. Zaten bu güvenlikten dolayı zaman zaman müşteri kaybettiğimizi de biliyoruz. Yani siz tabii işte sohbetler duyulur mu, duyulmaz mı? Ben o kısımda çok katılmasam da şunu özellikle biliyorum. Yani 15 yaşındaki veya artık kaç yaşında olursa olsun siz çocuğunuzun bir kameralı taksiyle mi seyahat etmesini istersiniz, kamerasız mı?
Tabii bu iki türlü düşünülebilecek bir şey. Tabii ki ben güvenli bir taksiye binmek isterim. Tabii ki benim de başıma bir şey gelmesin. Taksici esnafı da özellikle geceleri risksiz çalışsın. Bu ayrı bir tarafı ama bu işte bu güvenlik özgürlük dengesi burada da gündeme geliyor. Dinleyicilerimiz bize mesajlar atıyorlar bu arada Yahya Bey. İki mesaj var. Bir tanesi diyor ki ben Yahya Bey'in geçen aylarda ya da yıllarda şu an için bireysel kamera meselesi yasal değil çünkü özel hayata müdahale olduğu için böyle bir kapsamda diye yazdığını hatırlıyorum. Facebook'a diyor cam bölme kullanımı daha etkili bir yöntem olur diye görüşlerini hatırlıyorum diyor. Şimdi görüşümü de fikrimi değişti diyor.
Bilmiyorum bu arkadaşı tabii benim asla böyle bir sözüm olmadı. İkincisi cam bölmenin de taksici arkadaşlarımızın bu maalesef kayıp verdiğimizde taksici arkadaşlarımızın talepleri arasında olduğunu biliyorum. Bunların hatta kamera sistemi de hiçbirisi yasal olarak yasaklanmış bir konu değil. Dileyen taksici arkadaşlarımız taktırabilir diye söyledim. Hatta güvenlik kabinlerinde çok ısrar edilince arkadaşlar bu bize çok uygun değil ama devlet bunun mevzuata koymuş. İsteyenler bu şekilde taktırabilir. Hatta biz de sponsor olabiliriz dedim.
Anladım.
Bunu özellikle güvenlik kabinleri noktasındaki bizim duruşumuz çok net, çok belli. İstanbul'da yani bir taksici gerçekten bunu talep ediyor olsa şimdiye kadar takardı. Bir sürü de firma
Yahya
var.
Bey, peki son olarak şunu sorayım. Şimdi bu Taksim Buyurun. Meselesi burada bir gün inşallah sizi burada ağırlarız. Sabahtan akşama kadar konuşulacak kadar çok
Vallahi
uzun
çok sevinirim. Hiç
uzun bir konu. Bir gün inşallah burada ağırlar sizinle uzun uzun bunu konuştuğumuz bir program yaparız ama son olarak şunu sorayım. Şimdi bu proje somutlaşıyor mu? Yani İstanbul Belediyesi'nin bu konuda bir kararı var mı? Ne kadar yakında bu kamera
şimdi projesi. Bildiğim kadarıyla zaten proje kamera sistemi Emniyet Genel Müdürlüğü'nün genelgesi. Türkiye'deki 81 vilayette bu yapılacak. Ancak biraz önce anlattığım kamera sisteminin de içinde olduğu o sistem projesi Büyükşehir Belediyesi'nin uzun senelerdir diyeyim ki ben bu noktada eleştiriyorum. Yani biz bunları önerdiğimiz zaman henüz Uber bile yoktu. Ama uzun bir süredir çalışıyorlar. 4000'den fazla cihazın geldiğini biliyorum. Çok yakında da başlayacak. Öyle zannediyorum ki en fazla 1-2 ay içerisinde taksilerimize bunlar monte edilmeye başlayacak.
Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
Ben Sayın Yahya Zafer Bey.
Sağ olun. İyi çalışmalar diliyoruz. Yahya
İyi
Uğur
diliyorum.
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'ydı. Taksilere kamera yerleştirilmesi ve bunun da özellikle şoförlerin güvenliği açısından ve taksilerde unutulmuş olabilecek eşyalar ya da vesaire sorunların giderilmesi için yolcuların da emniyeti açısından ya da güvenliği açısından faydalı olabileceğini savunuyordu. Tabii bu her kamera hadisesinde olduğu gibi çok farklı yönlerden tartışılabilecek bir şey. İşte sokaklardaki MOBESE kameraları ya da mekanlardaki kapalı devre televizyon kameraları. Bunlar bizim özel hayatımızı mı ihlal ediyor yoksa güvenliğimiz için mi? İşte başımıza bir şey geldiği zaman, bir şeyimiz çalındığı zaman, bir yakınımız kaybolduğu zaman yahut bir şeye bir saldırıya uğradığımız zaman aman nerede bu MOBESE kayıt diye ver yansın ediyoruz ama bir yandan da onları görünce tedirgin oluyoruz. Eyvah Big Brother beni izliyor diye. Taksi içinde böyle güvenli olarak seyahat edelim. Taksici de güvenli olsun. Oh ne güzel kamera kaydetsin ama o takside demin de Sayın Yahya Uğur'a söylediğim o diyaloglar kaydedilecek. Bir yerlerde kamuya teslim edilecek. Savcılar orada konuşulanlar üzerinden iddianameler hazırlayacaklar. Bir anlık ağızdan çıkan bir kelimenin, cümlenin insanı Allah korusun idama müebbete kadar götürecek delil olarak kullanılması bunlar da tabii işin tatsız yanları. Fakat bakalım bu tartışma nereye kadar gidecek. Köşe yazarlarını okuyorduk. Gelin birkaç tane de spor yazısı okuyalım. Yayının sonuna da yaklaşıyoruz. Fazla vaktimiz kalmadı. Dünkü maçla ilgili Ali Ece'nin yazısına bakalım Hürriyet'te. Teşekkürler Beşiktaş demiş Ali Ece. Diyor ki ikinci yarıda Beşiktaş asıl bu takım kimliğini yansıtmaya başladı. Talisca oyun kurucu özelliğiyle sahada pırıl pırıl parladı. İkinci golünde bir başka çok değerli özelliğiyle fark yarattı. Kalan sürede Beşiktaş'ın en büyük hücum kozu Talisca oldu diyor. Penaltılar ise topla oynanan bir Rus ruletidir diyor. Beşiktaş'ın bu sezonki Avrupa macerası Kiev'deki hakem kılığına girmiş soytarı hariç harikaydı. Seneye daha iyi stoperler, daha derin kadroyla daha da ileri gidilebilir demiş. Hürriyet'in bir başka yazarı Kenan Başaran da diyor ki penaltı atışları bir piyangodur. Tosic'in kaçırmasını kaldırmak mümkündü. Fakat 120 dakika sahada olmasını hiç anlamadığı Mitrovic'in bir de penaltıyı kaçırması Beşiktaş tarihi bir eşikten döndü diyor Kenan Başaran. Ama şurası muhakkak Avrupa'da her sezon üstüne koyarak gidiyor. Çeyrek finalde kadro zaafının kurbanı oldu. Devre arası transferler Avrupa'da düşünülerek yapılmadı. Son söz başın öne eğilmesin Kartal demiş Hürriyet yazarı Kenan Başaran. Orhan Can hava dönmedi diye yazmış az önce mülakatta da anlattı. Diyor ki sabah günlük güneşlikli hava akşamüstü kızılca kıyamet koptu. Hava dönmüştü. Önce efil efil esen serin bir rüzgar İstanbul'da hava dönmüştü. Umut hayatın goncasıdır ya. Beşiktaş ilk golü attığında hava döndü dedim. havanın bir kez daha dönmesini bekliyorduk demiş ve yazısının sonunda da diyor ki Cenk'in dandikten yere yatması, sonra da offside pozisyonda hücuma katılması, Oğuzhan'dan sonra Quaresma da sakatlanıp çıktı. Tosic kaçırdığında yıkılmıştı taraftar. Ancak bir ıskada onlardan geldi, oldu derken Mitrovic'le birlikte turda gitti. Hasan Hüseyin, yaprak döker bir yanımız, bir yanımız Bahar Bahçe dizesini sanki Beşiktaşlılar için yazmıştı diyor Orhan Can Cumhuriyet'teki köşesinde. Ve eski hakem Muhittin Boşat'ın yazısına bakıyoruz. O da Star gazetesindeki köşesinde Beşiktaş'a çok yazık oldu diyor. Dün akşamki oyunda pozisyonlara çok yakın oldu diyor Talisca. Deneyimi bu zor maçı önemli bir hata yapmadan bitirdi diyor hakemden bahsederken de. İlk yarıda rakibine sert ve kontrolsüz bir şekilde faul yapan Adriano'ya gösterdiği sarı kart doğruydu. Talisca'ya sert ve kontrolsüz bir faul yapan Gonalons'a da gösterdiği sarı kart doğruydu diyor. İkinci yarıda rakibine karşı dirseğini kural dışı şekilde kullanan Tosic'e gösterdiği sarı kart da yerindeydi. Lyon ceza alanı içinde Beşiktaşlı futbolcuların penaltı beklediği pozisyonda da hakemin devam kararı doğruydu. Umut vadeden bir hata faulle kestiği için de Gökhan Gönül'e doğru bir sarı kart gösterdi diye yazmış Muhittin Boşat bugünkü Star gazetesindeki köşesinde. Ve son olarak da Umur Talun'un yazısına bakalım Habertürk'te. Diyor ki uzatmada orta sahayı tutmak için Necip oyunda ama oyun bir türlü bizde değil. Fransızcadan transfer şans, baştan beri her iki defanstaki en iyi oyuncu. Ne onların forvetini seviyor ne bizimkini. Uzatma literatürde işkence dışında artık Fabri'nin uzaması manasında da geliyor. Olmuş golü olmamış gibi yapan bir sihirbaz. Fabri bir yere kadar, bir de büyü gerekiyormuş, bir de gözyaşları diye bitirmiş köşesini Umur Talu bugün Habertürk'te. Evet, bu hafta da artık son günün, son yayının sonuna geliyoruz. Bu hafta Cuma sabahı yayınımızı sizlere veda ederken İEOKA ile bitirelim. İEOKA geçtiğimiz günlerde Türkiye'de de konserler verdi bildiğim kadarıyla. Bugün Simply Falling parçasını çalacağız İEOKA'nın. Yani resmen sana aşık oluyorum diye bitiriyorum. Hoşçakalın, iyi hafta sonları diliyorum. Pazartesi sabahı daha düzgün bir sesle karşınızda olmak dileğiyle. İyi hafta sonları. Nothing looks the same when your eyes are open. Now you're playing these games to keep my heartbeat spinning. Show me love you, show me love you, show me everything my heart is capable of. You reshape me like butterfly origami. Heart is, and justify why you're gone for the moment. I tumble sometimes looking for sunshine, and you know this is right when you look into my eyes. You show me love, you show me love, you show me everything my heart is capable of, and now I can't break away from this fire that we started. Goes again in your arms. I'm falling deeper and
Zafer Arap Birliği ile Seyru Sabah sona erdi.